Mahir Boztepe ve Güçlü Özgan'la Açık Alan başlıyor.
Gerçeğe açık, doğruya açık, anlamaya ve anlatmaya açık. Haberi dar kalıplara sığdırmıyoruz. Türkiye ve dünya gerçeklerini açık alanda konuşuyoruz. Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe ile Açık Alan her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 9'da Radyo Sputnik'te.
...21 Haziran çarşamba frekansı Radyo Sputnik'e ayarlı, kulağı ve aklı açık alanda olan tüm dinleyenlere selamlar. Ben Güçlü Özgan, gazeteci arkadaşım Mahir Boztepe ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz programı. Teknik Masa'da Ege Akgün bize yardımcı oluyor. Her sabah olduğu gibi asgari ücret sürecini, görüşmelerini yakından takip ettik. Ülkece maalesef sadece bu konuya odaklandık. Neden sadece asgari ücrete mahkum kaldık? Bunun tartışmalarını çok uzun süre yaptık. Ve sonuçta rakam belli oldu. 11.402 lira %34'lük bir artışla. Alışkın olmadığımız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da açıklanmadı bu kez. Enteresan, programda bunu konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Yarın itibariyle hangi faktörler etkili olacak? Farklı kuruluşların farklı tahminleri var. Bu tahminler neye göre şekilleniyor? Hangi faktörler bu rakamı etkileyecek? Merkez Bankası gerçekten beklendiği gibi dramatik bir artış mı yapacak? Yoksa Mart ayına kadar, yani seçimlere kadar, yerel seçimlere kadar daha kontrollü mü gidecek? Bunu göreceğiz. Profesör Doktor Öner Günçaldı'yla programın ikinci bölümünde yaklaşık saat 10'u 10 geçe gibi Sayın Günçaldı'yla bu konuyu konuşacağız. Bu konuyla ilgili hem Merkez Bankası'nın politika faizini ne kadar arttıracağı sorusunu, hem de bu asgari ücretle ilgili tartışmaları kendisiyle konuşacağız. Bir başka başlığımızda Türkiye-Suriye ilişkileri. Neden? Astana'da şu an dün ve bugün Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya gelmiş durumda. Her iki ülkenin ve elbette Rusya'nın da ve İran'ın da tabii Dışişleri Bakan Yardımcıları Astana'da bir araya gelmiş durumda. Enteresan iddialar var. Örneğin dün medyaya yansıdı. Suriye gazetesi El Vatan'ın dikkat çekici bir iddiası var. Astana'da Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim gündeme gelebileceği şeklinde bir iddia. Bu iddia ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bundan sonra Türkiye-Suriye ilişkileri nasıl şekillenir? Rusya bu işin neresinde kendisini konumlandıracak? Ve elbette İran faktörü. Bunu da konuşacağız. Tabii yeni Dışişleri Bakanımız da bu konuyla ilgili nasıl bir tavır alacak ve MİT müsteşar mı diyoruz artık, MİT başkanı mı diyoruz başkanı, artık evet. Artık müsteşarlık kalmadı. Bunları konuşacağız. Ama önce bir politikayla başlayalım. Asgari ücret meselesini ikinci bölümde konuşacağız. Uzun uzadıya ekonominin başka başlıkları da var. İstanbul'da yaşam maliyeti ne kadar arttı? Önümüzde bir 9 günlük bir tatil süreci var. Tatile giden şanslıları iyi tatiller, iyi yolculuklar, keyifli günler diliyoruz. Ama gidemeyenlerin durumunu biz biraz daha çok konuşacağız gibi geliyor bana. Mahir Boztepe programın gidişatı biraz böyle. Ama önce Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Öncelikle şundan memnun oldum. Bu satılmış gazeteciler, satılmış kalemler ifadesinin yanlış olduğunu kabul etti kendisi. Sen de burada ciddi şekilde eleştirmiştin kendisini. Yani hani her konuda eleştiriye açık olacaktınız seçimden önce. Şimdi neden, ne oldu da gazetecileri satılmış olmakla suçluyorsunuz demiştin. Bir de demiştin sen, ve bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarını 2002'deki seviyeye çekmenin bir başarı olduğundan bahsetti Kılıçdaroğlu. Ne diyorsun Mahir Boztepe?
Yani bunu başarı olarak tanımlamak Kılıçdaroğlu'nun bir başarısıdır diye başlayayım ben. Çünkü ortada çok net bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Ben bunu başından beri de vurguluyorum. Kılıçdaroğlu'nun gerekirse altılı değil 16'lı masa kurarım demesi de tekrardan şunu bize gösteriyor bence. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakmaya niyeti olmadığını anlıyoruz.
Sen böyle yorumladın. Çünkü ben de ilk dinlediğimde ilk yorum bu oldu. Daha devam edecek dedim yani.
Tabii ki orada bir kere birinci tekil şahıs kullanarak ben vurgusu yapması çok açık bir gösterge olarak kabul edilebilir. Onun dışında İmamoğlu'nun giderek dışarı, oyun planının dışına itildiğine yönelik bir takım kulisler var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bile Sayın Oğuz Kağan Salıcı'nın adı geçiyor şu an. Tabii ki bunlar kulis bilgisi, henüz açıklanmış bir şeyler yok ama perde arkasında bunlar konuşuluyor. Kamuoyu önünde de artık dile gelecektir bence yakın zamanda. Çünkü CHP artık bir olağan kongre kurultay sürecine giriyor. Bu yaz sonuna kadar devam edecek ve artık Eylül civarında sanırım kurultayda olacak. Göreceğiz yani CHP konusunda sanırım biraz daha konuşacağız yazmakta.
Daha iyimser bakılabilir belki ya da bakmak gerekirse. Tabii burada bizim niyetimiz hani bir dizayn ya da bir akıl verme vesaire değil. İşte biz burada kendimiz olanı biteni yorumlamaya çalışıyoruz. Özellikle siyasette. Gerçi bunu yapmak çok zor Türkiye'de. Çünkü biz ilk bu programı yapmaya başladığımızdan beri ben genel olarak hayat içerisinde öyleyim de niyet okumaya karşıyım ama bize de başka şans bırakmıyorlar. Burada Kılıç yani bir ara şu tartışılmıştı seçimlerden hemen sonra. Hani Hikmet abi modeli benzer bir model CHP için uygulanabilir mi? En azından işte yerel seçimlere kadar ya da işte kurultaya, kongreye kadar gider mi? Böyle bir çözüm gündeme gelebilir mi şeklinde tartışmalar vardı. Acaba diyorum Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu kendisini böyle bir pozisyona mı hazırlıyor? Yani şimdi çok yoğun eleştiriler var. Partisinin içinden de çok yoğun eleştiriler var. Yani oğlum dediği kişi bile, Sayın İmamoğlu bile artık bir değişimin, hatta genel başkan düzeyinde bir değişimin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Açık açık söylemese bile. Yani parti adabı içerisinde kalacağım diyor. Ama bunu da sanki biraz nasıl derler, zamana yayarak biraz daha neler olabileceğini, neler olup bittiğini görerek hareket etmek, konuşma şiddetini de giderek arttıracağının sinyallerini veriyor sanki. Kılıçdaroğlu acaba bu gerekirse 16'lı masa kurarım derken bir uzlaşı simgesi haline mi gelmek istiyor Türkiye muhalefeti açısından? Sence olabilir mi böyle bir şey? Yine her zaman gibi fazla iyimser mi bakıyorum sen?
Ben evet fazla iyimser olduğunu
yüzünden
düşünüyorum.
Yüzünden anladım, yüz ifadenden bunu anladım zaten. Ya de ben, bir yerinden daha bakmaya çalışıyorum ki yok, bize söylenenden evet, söylenenle yetinmeyelim diye. Çünkü yani bize bir şeyler söyleniyor. Biz sonra bunu doğruymuş gibi kabul edip biz derken ikimizi, yani bu programı kastetmiyorum. Genel olarak toplumdan bahsediyorum. Sanki o tek doğruymuş gibi algılanıyor. Ya da işte bir soru işareti varsa onunla ilgili çok da dile getirilmiyor. Hani ya şimdi zamanı diye tıpkı seçim öncesi muhalefeti nasıl eleştirme konusunda daha dikkatliydi. Özellikle muhalefet yanlısı medya ya da Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtı medya. O yanlışlar konuşulmadığı için zaten bütün bu süreçler yaşanmıyor mu?
İşte onu demeye çalışıyorum ben de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık kendisini doğru ifade etmenin bir yolunu bulmalı. Çünkü biz böyle yani biz gazeteciler ya da kamuoyu olarak sürekli ne yapmaya çalışıyorlar sorusunu soruyor ve buna bir yanıt alamıyoruz. Bir kere burada şapka önüne koyup düşünmesi gereken Sayın Kılıçdaroğlu ya da CHP kurmayları. Yani bugün Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalara bak, işte CHP'nin önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamaya bak. Zaten orada bir kaosun hakim olduğunu görüyorsun mesela. Sen diyorsun ki yani ben acaba fazla mı iyimserim? Yani 16'lı masa kuracağım ifadesi neye delalet ediyor? Biz niyet okumak değil ama sürekli bir anlama çabası içerisindeyiz CHP'yi. Bence yorucu olan şey bu. Yani düşün, bir seçim geçmiş, seçimin doğru düzgün bir muhasebesi yapılıp kamuoyuna anlatılamamış ki biz bu soruları soruyoruz bugün. Yani her şey açık açık anlatılsa, CHP bir oyun planı sunsa kamuoyuna. Yani ne zaman olacak bu? Bugün değil, yarın değil. Şimdi de mesela şu oluyor. Yerel seçim var, belediyeleri kaybetmememiz gerekiyor. Susun deniyor tabii, muhalif kamuoyuna.
Yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri.
Bunun öncesi sonu yok ki. Yani bunun sonu yok. Bu her zaman önüne belli bir şey koyup, hedef koyup bugüne kadar susun, şu zamana kadar susun diyerek bir varılabilecek bir yol yok. Aynı zamanda CHP'nin belediyeleri kaybetmesi benim bir gazeteci olarak umurumda değil ki. Yani neden umurumda olmak zorunda olsun? Bana bunu bir anlatsınlar. Ben de ona göre konuşayım. Şimdi burada birincisi böyle bir şey var. İkincisi, tamam Kılıçdaroğlu'nun sadece ifadelerine bakarak değerlendirelim diyoruz ama şimdi acayip şeyler de oluyor Güçlü Özkan. Twitter'da daha önce Kılıçdaroğlu gönüllüleri diye kurulmuş bir Twitter hesabının adı, logosu, kapak fotoğrafı değiştiriliyor.
Evet evet.
Ve buradan İmamoğlu ile ilgili olumsuz bir takım haberler servis ediliyor. Yani hatta CHP'nin yandaş medya dediği medyadan alınma haberler İmamoğlu'nun bir nevi itibarsızlaştırmak için servis ediliyor. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bunu kim yapıyor? Hangi mahfiller buna yol açıyor? Şimdi bunların hesabı verilmeden bence artık gazetecilere de kamuoyuna da susun, yerel seçimler var demenin hiçbir anlamı yok.
Yani şöyle bir durum vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen en büyük eleştiri neydi? Özellikle Beştepe içerisinde kendisi etrafında bir hare oluşturuldu ve o hareye, yani bir güvenlik duvarı adeta oluşturuldu ve bu hareye kimsenin yaklaşamadığı, hatta bakan kimi yorumlarda bakanların bile Erdoğan'a direkt ulaşamadığı ya da yaklaşamadığı, tartışamadığı, konuşamadığı şeklinde eleştiriler vardı. Bunun yansıması neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye gerçekleri konusunda doğru bilgilendirilmediği ve bu nedenle de Türkiye'nin gerçeklerini doğru okuyamadığı şeklinde eleştiriler vardı. Bu eleştirileri bir kenara koyuyorum. Peki muhalefette durum nasıl? Şimdi bakıyoruz seçim sonrasında. Ve ben o ilk boyuttaki eleştiride az çok, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine bakınca da evet, gerçekten de böyle bir durumun olduğu da anlaşılıyordu zaten. Özellikle bu deprem sürecinde biz bunu gördük. Ama şimdi muhalefete bakıyorsun, Sayın Öztrak diyor ki çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzaklaştırmak, iktidardan uzaklaştırmak için bu yerel seçimler çok önemli bir kilometre taşı. Buna denk gelen bir cümle kullanıyor. Şimdi bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım, yani muhalefetin ayakları yere basıyor mu? Şunu kastediyorum, yerel seçim, senin dediğin gibi kazanmış ya da kazanmamış umurumda değil, ama yani bir yerel seçim sonuçlarını Erdoğan'ı yani iktidardan uzaklaştırmak için bir araç olarak görüyor olmak, hele bu 28 Mayıs ve 14 Mayıs yenilgilerinden sonra akıl alır gibi değil. Zaten yanlış kararlar verilmiş, zaten yanlış bir yolda ilerleniyor, o yanlışları devam ettirme çabası var. Yani sen seçmeni ne olacak? Şu mu söylenecek yani? Yani seçmene, sana, bana. Bu son seçim Türkiye. Türkiye'nin son yerel seçimi mi denecek mesela? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi mesela böyle bir yorum mu bekleyeceğiz? Böyle bir motivasyon süreci mi yaşayacak? Muhalif seçmen ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren milyonlarca insan. Böyle bir süreç mi yaşayacak?
Yani demek ki son seçim değilmiş. Kılıçdaroğlu 16'lı masa kurarım gerekirse diyorsa, demek ki son seçim değil bu. Yani bu algının yanlış olduğu görüldü. Bir de sen de fark ediyorsundur çevrenden insanlarla konuştuğunda, özellikle muhalefete oy vermiş insanlarda şöyle bir şey var. Yani iyi ki de kazanamamış gibi, yani
Kılıçdaroğlu, ya şu dağınık yapıyı görünce.
Ya evet, ya tabii ki bu vulgarize bir tepki ya bir yanıyla, yani iyi ki de kazanamamış derken, yani bu olana biteni görüp de insanlar sinirlendiği için bunu söylüyor. Yani tabii, ya bu nedir kardeşim diye itiraz eden bir yaklaşım söz konusu. O da çok haklı ve doğru bir yanıyla da. Çünkü muhalefete insanlar büyük anlamda rol biçtiler. Gerçekten bir şeylerin değişebileceğine inandılar. Ama ben şuna inanıyorum artık. Hani müesses nizam diye bir laf vardır ya. Bence yani şu anda siyasette de bir nizam var. Yani bu CHP'den bağımsız değil. CHP de bu nizamın devamından yana bir eğilim içerisinde. Yani o işte %22, %23 CHP oy alır. AK Parti birinci parti olur. Bu değilsin istenmiyor anladığım kadarıyla.
Yani şöyle bir durum var ortada. Yani anketimiz var bu arada. O ankette hatırlatmadık dinleyicilerimizi. İstersen onu da hatırlatmak için sen bir bak tekrar. Sen bakarken ona istiyorsan hatırlat, sonra devam edelim.
Şöyle asgari ücret konuşacağız dedik. Asgari ücretle ilgili bir anketimiz var. %34'lük zam sizce yeterli mi diye sorduk. Artık dinleyicilerimizden cevaplarını, değerlendirmelerini bekliyoruz.
Bu biraz da biraz dertleşme adına da sorulmuş bir soru. Çünkü son maddede biz bu konuyla ilgili fikirlerinizi de isterseniz yazın diyoruz. Biraz da dertleşmiş oluruz. Bu konudaki düşüncelerinizi de biz de iletmek adına, paylaşma adına aracı olmaktan keyif duyarız. Belki sesimizi duyarlar. Hepimizin sesini duyarlar. Dediğimiz gibi ikinci bölümde bu konuyu çok detaylı şekilde konuşacağız. Biz yine politikayla devam edelim. Bu arada Kılıçdaroğlu tabii milletvekili seçilemedi. Dün Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Milletvekili seçilemeyenlere, yeni dönem için seçilemeyenlere ait 350 dosya işleme kondu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu. Ne kadar zor bir ismi var yani. Büronun adı da çok zor. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de dosyalar var. Şimdi önümüzdeki dönemde bu dosyaları da uzun uzadıya tartışacağız. Bu bilgi notunu da kenarda tutalım. Ve istiyorsan Akşener, İyi Parti
evet,
bölümüne geçelim. Hafta sonu kongre var. İsmail Saymaz'ın dünkü yazısında İsmail Saymaz diyor ki Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrıldığını ilan edecek. Yerel seçimleri kaybederse muhalefetsiz bir Türkiye başlar sloganını kullanacak şeklinde ifadeleri var. Sence bu ittifak bozuldu mu ya da işte bu süreçte artık tamamen bitecek mi, ne diyorsun?
Yani ittifakın bitmesinden İyi Parti ne kazanacak? Kere onu düşünmek lazım. Hı-hı. Bence kazanacağı çok bir şey yok. Hı hı. İttifakın devamı da anladığım kadarıyla yine pazarlıklara bağlı. Yani şöyle şeyler var, işte belli belediyelerin tamamen İYİ Partili bir adaya bırakılması koşuluyla ittifakın devam edeceği yönünde de iddialar var.
Şartları değişecek ittifakın diyorsun. Zemini galiba değişecek.
Evet,
yine
ama
devam etmek zorundalar. Ben de aynısına katılıyorum.
Ya şöyle, İstanbul'u kazandıran güç tek başına İYİ Parti CHP ittifakı değildi. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor.
HDP'yi de.
Önemli bir faktördü. Şimdi o HDP cenahından da, yani şu anda YSP adı, Yeşil ve Sol Parti, HDP neyse artık adı, onu da bir netleştirirler umarım. Bizim de kafamız karışmaz artık, dinleyenlerimizin de. Şöyle bir şey var, yani orada HDP'nin oyu olmaksızın, çünkü onlar da aday çıkaracaklarını söylüyorlar, İstanbul'da da Ankara'da da çıkarmaları durumunda, zaten İYİ Parti CHP ittifakı İstanbul'u kazanamaz. Bu anlamda Akşener'in de anladığım kadarıyla bir yükten kurtulup önümüzdeki dönemde tek başına yola devam etmek istediğini anlıyorum ben. Yani Akşener'in yerel seçimlerle ilgili büyük başarı beklentileri yok. Yani İstanbul, Ankara gibi yerleri kazanalımdan ziyade biz İYİ Parti olarak kendimiz belediye kazanalım. Partiyi bir arada diri tutalım. Yani parti önümüzdeki seçime çıkabilsin, sağ salim ulaşabilsin. Ondan sonra tek başımıza yola bakalım. O tekrar hani merkez parti olma hedefi vardı ya İYİ Parti'nin yola çıktığında. Tekrar belki onu gerçekleştirebiliriz diye bakılıyor. Çünkü mecliste kurulan komisyonlarda şu anda İYİ Partili vekillerin her şeye evet dediği söyleniyor mesela. Yani İYİ Parti zaten bu yeni nizamı kabul etti. Bu nizamın karşısında durabilecek bir gücü de yok. Ve CHP ile ittifaktan kazanabileceği, yani 2019'daki belediyeler başarısı diye anlatılan başarı var ya, bunun tekrarlanması mümkün değil. Yani o görülüyor artık, HDP'nin burada yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracağı çok net bence. İstanbul'da buna dahil. Ve ben AK Parti cenahından da yani özellikle HDP'ye bir takım rahatlama alanları bırakılabileceğini düşünüyorum. Yani bu mesela af tartışmaları boşuna çıktığını zannetmiyorum ben. Ondan sonra kayyum uygulamasından vazgeçilebilecek.
Hatta kapatılma davası da aynı şekilde.
Kapatılma davası, kayyum uygulaması, yani şu net olarak verilebilir garanti HDP'ye, AK Parti'den ya da hükümetten. Tamam, artık seçilirseniz bu seçimde belediyelerinize biz kayyum atamayacağız. Bu garanti verilirse HDP her yerde aday çıkarır ve her çıkardığı adayda CHP İYİ Parti ittifakının adayının kazanmasını engeller. O saatten sonra da kimse HDP'yi şey diye suçlayamaz, oyları böldünüz diye. Anlatabiliyor muyum? Yani artık o gerekçe de elden gitmiş olur. Ben zaten geçtiğimiz programlarda da demiştim, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere Millet İttifakı devam etse bile bu büyükşehir belediyelerinin kazanılması çok zor. İmkansız değil ama çok zor.
Yani ittifak demişken bir bilgi notu sadece. Hikmet Çetin, CHP'nin eski genel başkanlarından, arkadaşımız, dostumuz Hilal Köylü'ye konuştu dün ve sadece bu hani dinleyicilerimizin aklında olsun diye söylüyorum. CHP ve Kılıçdaroğlu neyi yanlış yaptı? Hani ittifak demişken o geldi aklıma, o notum geldi aklıma. Neyi yanlış yaptı sorusunu yöneltiyor Hilal Köylü. Ve Hikmet Çetin şu 4-5 başlığı özetle söylüyor. Bir, altılı masadaki dört partiye orantısız vekil vermesi. Başörtüsü meselesinin gündem yapılması. Seçim öncesi Erdoğan'ın da bunu anayasa değişikliği üzerinden o alana taşıması daha doğrusu. O zamansız ABD gezisi, Alevi çıkışı ve Özdağ ile imzaladığı o 7 maddelik protokol. Bu maddelerin hiçbirisine itiraz edecek değiliz. Bunlar CHP içerisinde belli ki tartışılan, konuşulan, ittifak da dahil olmak üzere konuşulan meseleler. O yüzden dedim ben hani yerel seçimlere doğru yeni bir ittifak modeli oluşturmaya çalışacaktır CHP. Daha çok yani seçmenine bu hataya, yani genel seçimlerde, parlamento seçimlerinde, meclis seçimlerinde düştüğüm hataya düşmeyeceğim mesajını vermeye çalışacaktır. Ama şimdi durum daha farklı. Çünkü diğer partilerin de özgüvenleri artmış durumda. Yani CHP kendi eliyle güçlendirdiği partilerle tekrar masaya otururken var olan şartlarını ileri süremeyecek. Yeni şartlar ileri sürmek zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu'nu bu anlamda ittifakı bir arada tutma ya da ittifakın desteğini alma konusunda daha zor günler bekliyor gibi geliyor bana.
Bir de tabii şimdi altılı masa kurarım, gerekirse on altılı masalık kurarım dedi ya. Şimdi
kimi alacak mesela?
Bir de şöyle düşünsene, altılı masa zaten şu eleştirilere de maruz kalmadı mı? Hem iktidardan hem muhalefet de bunu. Ya altı tane çok fazla, yani bir kakafoni var, bir gürültü var, bir ne olacak yani. Davutoğlu hatta çıktı dedi ya, gerekirse kriz çıkartırız hani. Biz tabii, böyle tabii, ortak tabii. akıllı yöneteceğiz. Ya 6 tane farklı parti, farklı algı, farklı yapı bir araya geldi. Şimdi 16 tane olunca ne olacak? Yani orada bir kakafoni olacak sen, doğal olarak. Yani 16 yapı, bir de dediğin gibi kim bu 16 yapı?
Sen Sayın Davutoğlu'nun o açıklamasını hatırlattın da geçmişte yaşanan krizleri hatırlayalım. Bunları biz çabuk unutuyoruz. Bir tanesi İmamoğlu'nun davasının, İmamoğlu davasında ceza aldığı mesele. Onun, o gece yaşananlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaşananlar, Sayın Akşener'in İmamoğlu'nun yanında olması ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun garip bir şekilde o sırada yurt dışında, Almanya'da olmuş olması, ki davanın o gün sonuçlanacağı neredeyse %90 belliydi. Daha sonuç açıklanmadan Sayın Akşener Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Bu olay var, arkasından yine Sayın İmamoğlu işin içerisinde ve Sayın Yavaş'ın ada gösterilmemesi üzerine Sayın Meral Akşener'in çıkışı var. Ya aslında büyük krizler yaşandı. Bu krizler zaten seçmenin kafasını karıştırdı biraz. Tabii. Sayın Davutoğlu'nun az önce dediğin gibi gerekirse kriz çıkar açıklaması. Bunlar hepsi, bunların tamamı aslına bakarsan yani seçmen şunu sevmiyor. Biz de sevmiyoruz bunu. Biz de birer seçmen olarak. Yani bir kaotik yapıyı istemiyor, görmek istemiyor. Bir belirsizlik görmek istemiyor.
Evet, yani bu... biz
yani tek adam söylemi üzerinden Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Evet, yani bu konuda eleştirecek çok fazla yan var, taraf var. Binlerce örnek verilebilir ama bir yandan da bu seçmen açısından bakınca da Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle güvenli liman olarak görüyor. Bakıyorsun yani başlıklarımızda yok ama hani konuşabiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde anormal bir değişim yaşandı son 1,5 ay içerisinde bakınca. Yani bakanlar kurulu tamamen değişti, milletvekillerinin %60'ı değişti. Bu üç dönem kurulu itibariyle partinin yönetim kadrosu değişti, Beştepe içerisindeki kadro değişti. Ya yani anormal sert bir dönüş yaptı Erdoğan, aslına bakarsan bir değişim sürecine girdi. Süt liman bu.
Ama
hiç,
yani işte,
medyada mesela bu konuşulmuyor.
Oradaki esneklik.
Sayın Kılıçdaroğlu hani danışmanlarını görevden aldı. MHK'yı değiştirdi, parti meclisini değiştirdi. Bütün medya yani destekleyen medyada, karşı olan medyada CHP'ye kıyametler koptu. Günlerce hala tartışılmaya devam ediyor ama bakıyorsun Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yani Süleyman Soylu gibi 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapmış ve artık bir parti içerisinde güç odağı haline gelmiş. Hatta işte Erdoğan'dan sonrası için de ismi geçen kişilerden bir tanesi bir anda taca çıkıyor.
Orada Cumhurbaşkanı'nın bir esnek bir tarzı var, onu görüyoruz. Yani dediğin gibi bak mesela 3 dönem kuralı. Şimdi AK Parti ya da işte genel olarak Erdoğan'a tek adam eleştirisi yapılıyor. Bu eleştiriyi biz de dillendirdik burada, konuştuk, söylenenleri aktardık. Hiçbir zaman bir yanlı yayıncılık yapmıyoruz burada. Ne varsa gördüğümüz anlatıyoruz. Şunu da anlatmamız gerekiyor. Yani bu muhalif kamuoyundan bizi dinleyen insanlar için de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dönem kuralını çok küçük istisnalarla uyguladı değil mi? Tabii. Yani çok azdır 3 dönem kuralını aşıp da tekrar milletvekili yapılan isim. CHP'ye bakalım, 7 dönemdir milletvekili yapılan isimler var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Tam senin söylediğin gibi ya, Süleyman Soylu gibi artık bir ağırlık merkezi olmuş. Yıllarca İçişleri Bakanlığı yapmış. Çokça tartışılmış bir figür. 2 günde bakanlığı bıraktı. Yeni kadrolara devretti ve geri çekildi. Bir sürü benzer örnek söyleyebiliriz. Bunu yapabilecek bir güç var AK Parti'de. Bunun adı işte tek adamlık mı olur, başka bir şey mi olur, ama daha derli toplu bir görüntü veriyor kamuoyuna. Hatta şöyle söyleyeyim, güven veriyor. Yani burada kötü giden işler varsa bunu düzeltebilecek bir irade de var deniyor. Bence böyle bir algı yaratıyor. İkinci nokta, Sayın Yavuz Ağaralioğlu İYİ Parti'nin önemli figürlerinden biriydi biliyorsun. Ve İşte dün Ruşen Çakır'ın programına konuk oldu Medyascope'da, ben de izledim. Çok dikkat çekici bir şey söyledi. Biz Yavuz Ağaralioğlu'nu da eleştirdik buradaki seçimden önceki tutumuyla vesaire. Ama şunu söyledi: bu kadar büyük krizlerin yaşandığı, bu kadar derin sorunların yaşandığı bir zamanda yine de bu seçmen muhalefeti değil, bu sorunları yaratan, bu krizleri yaratan iktidardan yana teveccühünü kullandı. Muhalefet adına utanç verici bir durumdur dedi bu. Bak, buna ben çok katılıyorum. Yani düşün, Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. İşte dış politikada sorunlar var. İçeride yasa dışı göçmenler sorunu var. Büyük bir tehlike haline gelmiş. Başka başka toplumda rahatsızlık yaratan bir sürü konu var.
Bu konulardan herhangi birisi hükümeti götürmek için yeterli.
Evet, ama herhangi birisi. Buna rağmen toplum yine de dedi ki ya bu krizlerin müsebbibi sensin. İşte AK Parti ya da neyse artık Cumhur İttifakı'na. Buyur sen çöz dedi. Muhalefete güvenip de muhalifler gelin siz çözün demedi.
Doğru. Şimdi
bu hakikaten muhalefet adına utanç verici midir? Değil midir? Muhalif kamuoyu bu utancı yaşıyor biliyor musun? Bak şimdi o insanların hiçbir suçu yok. Yani Kılıçdaroğlu'na oy vermiş 25 milyon insan gerçekten bu sorumluluğu yaşıyor. Bu utancı yaşıyor. Hı hı. Sorun bunun partilerinde. Yani bu insanların oy verdiği partiler bu utancı paylaşmıyor. Yaşamıyor. Hı hı. Sorumluluk ya da utanç ağır olacak diyelim. En azından sorumluluk duygusuyla hareket edip insanlara umut yani umut kapısı bırakmıyorlar. Ben burasıyla ilgileniyorum açıkçası.
Evet. Utanç demişken Abdülhatif Şener'den devam edelim istiyorsan.
Evet. Mesela yani.
O malum sözleri Halk TV'de sevgili Senem Ilgaz'a, Ilgaz'ın programında söylemişti. İşte Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda da geçersiz oy kullandığını, şey tartışmalarını bırakıyorum. Hani geçersiz oy, o sandıktan çıktı mı çıkmadı mı vesaire, o tartışmaları bırakıyorum. Böyle bir yorum, böyle bilgiler de geliyor. Ve kendisi de dedi ki o sözleri kafa bulmak için söyledim. Yani şöyle bir durum var ortada, yani hep söylüyorum ya, garip bir şey bu, yani gerçekten garip bir durum. Seçim sonrası ben bunu her programda söylemekten artık sıkıldım, belki dinleyicilerimiz de sıkılmıştır. Seçim sonrası yaşanan her gelişme fark etmez muhalefet kanadında. Yani Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ın rüyasında görse hayra yormayacağı şeyler. Yani şimdi bakıyorsun Sayın Özgür Özel de çıktı ve çok böyle bir açıklık çok iyi, böyle bir hesaplaşma süreci çok iyi. Bunu niye seçimlerde göstermediniz? Ne dedi Sayın Özgür Özel? Abdülhatif Şener'e oy veren seçmenlerimizden özür diliyoruz dedi. Oy istediğimiz için özür diliyoruz dedi. O kadar net, samimi bir öz eleştiri ki bu. Ya ben burada Abdülhatif Şener'i konuşmak için açmadım bu konuyu aslına bakarsan. Yani çok fazla orada konuşulacak bir şey yok. Ama hani bakıyorsun süreçte, yani yine Erdoğan'a yarıyor, yine Erdoğan'a yarıyor. Anlatabiliyor muyum?
Tabii ki.
Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihlerinin bu anlamda ne kadar doğru olup olmadığı sorgulanıyor.
Peki Kılıçdaroğlu çıkıp da ben Abdülhatif Şener'i bu partiden milletvekili yaptığım için özür diliyorum dedi mi?
Demiyor işte. Grup başkanı çıkıp Özgür Özel'in çıkıp.
Niye Kılıçdaroğlu demiyor?
Demiyor işte. Niye? Sıkıntı burada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ben milletimden özür diliyorum, kandırıldık diyebiliyor mu?
Ya işte anlatmaya yani, çalıştığım şey bu. Yani,
evet evet, yani Özgür Özel'in demesi değerli muhakkak, ben de sana katılıyorum da bunu Kılıçdaroğlu deyince bir anlamı var. Çünkü Abdülhatif Şener'i o noktalara getiren kişi Özgür Özel değil, Kılıçdaroğlu. Bu biliniyor. Geçen gün Abdülhatif Şener açıkça bunu söyledi. Cihangir İslam Abdülhatif Şener'in tabii nasıl partiye geldiğini, CHP içerisinde ne kadar tabii şey gördüğünü, ihtimam gördüğünü, özen gördüğünü, Güneydoğu gezilerinde özellikle çok fazla ilgi gördüğünü, CHP'lilerin, CHP teşkilatlarının kendisini inanılmaz sahiplendiğini.
Sadece teşkilat söyledi açısından değil, medya açısından da öyle. Yani muhalif medya açısından bakınca da öyle. İşte izliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. O kadar çok ilgi, alaka görüyordu ki Sayın Şener. Bu anlamda sadece CHP açısından değil, medya açısından da bir sorgulama yapılması gerekiyor bence burada. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi cenahından transfer edilmiş, 80'lerde böyle olurdu işte Galatasaray Fenerbahçe rekabetlerinde, işte helikopterle sahaya indirilen futbolcular gördük biz, yani kaçırılan, işte son sözleşme gününde bir şekilde gizli gizli operasyonlarla kaçırılıp helikopterle sahalara indirilen futbolcular gördük biz buraya. Yani sanki o muamelenin yapılması, bir star muamelesinin yapılması gelebilir. Elbette insanlar fikirlerini değiştirebilirler. Buna hiç itirazım yok. Siyasi tercihlerini değiştirebilirler. Zaten değişmesi gerekiyor. Başka türlü ne olacak? Hep aynı. O zaman seçim vesaire de yapmaya gerek kalmaz. Yani hep aynı sonuç ortaya çıkar ki biraz Türkiye'de de o pozisyona gelmiş durumda, senin söylediğin gibi. Yani muhalefet de memnun, iktidar da memnun sanki bu kemikleşmiş oy sisteminden, ama yani bu isimlere partinin parti geleneğinden gelmeyen, parti ideolojisine hakim olmayan isimlerin partiye gelmesi tabii ki son derece normal, buna itirazım yok, ama starlaştırılması, muteber insan haline getirilmesi bir anlamda da, demiyorum ki hani dışarıda tutulsun kimse, yani bir tarikat gibi yaşansın vesaire, bunu kastetmiyorum da hani bu hale getirilmiş olması da biraz garipti. Yani ben bunu şeye benzetiyorum, işte Mehmet Şimşek tartışması seçimden önce nasıl yapıldı, hani bir anlamda muhalefetin starı haline gelmişti Mehmet Şimşek. Umut bağladığı neredeyse, yani Erdoğan'ın tırnak içinde yalnızlaşmaya başladığının simgesi haline gelmişti Şimşek. Ne oldu? Ortada. Şu an tablo ortada. Biz şu an Mehmet Şimşek'in nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini görmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da baya baya hani kabullendik, tamam ne yapacaksa yapsın bir görelim dediğini.
Dediğin
Sayın
gibi
Bahçeli
mesela,
için de geçerli. Dünkü grup toplantısında kendisi de aynı
asgari şey asgari ücreti normalde kabine toplantılarının arkasından Erdoğan açıklardı. Geçtiğimiz
çok şaşırtıcı.
Dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı bu asgari ücreti. Bu aslında yani baya bir balans ayarı yapıldığını gösteriyor bence yeni döneme dair. Yani
bunu iki türlü yorumlayabilirsin. Bir tanesi şu, hani reklamı yapılacak PR değeri olmayan bir rakam olduğu için, bu arada anketimize katılsın dinleyicilerimiz, yorumları görüyoruz. Biraz sonra konuşacağız. İlk bölümün sonunda dinleyicilerimizin yorumlarını da paylaşacağız. Ama hani başarılı bir PR yapacak bir rakam olmadığı için Erdoğan'ın bunu açıklamadığı şeklinde yorum da var. Bir yorum da senin söylediğin gibi, hani hükümet gibi hükümet. Anlatabiliyor muyum? Herkes yapması gerekeni yapıyor. Rakamı, evet, asgari ücret rakamını Çalışma Bakanı'nın açıklaması kadar normal bir şey yok. Zaten doğalı bu. Ya da işte
tabii.
Sağlıkla ilgili bir şey, işte pandemi sürecinde Sağlık Bakanı'nın açıklaması kadar normal bir durum yok. Bu normal olana şaşırır hale geldik ya. Ya umarım bu durum bir normalleşme sürecinin başlangıcıdır, ya da dediğin gibi yani bir taşların yerine oturmasıyla ilgili, ya da Erdoğan'ın şimdilik de olsa, ki ben o şarjımı her zaman düşüyorum, yani en ufak bir yalpalama olursa Erdoğan buna müdahale elbette edecektir. Yani Erdoğan elini kolunu bağlayıp kabullendik Şimşek'in yapacaklarını, bakalım ne yapacak deyip susacak bir lider, bir kişi değil, bir siyasetçi değil elbette, ama yani normale şaşırır hale gelmiş olmamız da bir garip bir durum Türkiye açısından.
Evet, şaşırılası bir halimiz var bizim de bu anlamda. Ama bence işte bu bir şey gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o tek adam eleştirilerinin de kaynaklandığı yer biraz o dediğin gibi, hı hı, her şeyi açıklaması, her konuda bizzat onun ağzından bizim belli şeyleri duymamız, bu eleştirilerin de asıl kaynaklarından biriydi. Yani tek başına bu değildi tabii ki, başka, hı hı, gerekçeleri de var bunun, hı hı, ama önemli bir şeydi, bir algıydı bu. Hı hı. Şimdi buradan bir geri dönüş var. Zaten hani bakanlıklarda da güçlü figürlerin seçilmesi, işte yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi bir isim geliyor. Mehmet Şimşek belli garantiler alarak, yani benim işime karışılmayacak taahhüdüyle geliyor. Hı hı. Bu bir yeni bir dönem gibi görünüyor. Tabii dediğin gibi o şerhi düşelim, yani her an bundan vazgeçilebilir. Çünkü bu yapının zaten alameti farikası da bu. Yani esneklik dedik ya, yani belli kararlardan hızlıca dönüp belli manevraları çok hızlı alabiliyor. Yani hem Erdoğan hem de AK Parti bünyesi bunu yapabiliyor. Zaten biz burada aslında bunu konuşuyoruz. Bunu niye muhalefet yapamıyor? İstersen oradan Akşener'den devam edelim.
Edelim.
Şimdi Millet İttifakı'ndan ayrılacağım diyorlar ya, işte Sayın İsmail Saymaz'ın yazısında da o var. İşte Millet İttifakı'ndan ayrılığını ilan edecek. Bağımsız bir parti olarak CHP'den ayrı hareket edeceğini de ilan edecek. Şimdi bu neye göre yapılacak? Bir öz eleştiri yapacak mı Sayın Akşener? Yoksa 6 Mart'ta o masaya döndü, hani bir masadan ayrıldığını ilan etti, bombaladı yani masayı, biliyorsun ne ağır laflar söyledi. Şimdi benzer bir şey mi olacak? Olursa sen ne bekliyorsun? Yani Akşener'in sence muhalefet içerisinde ağırlığı değişir mi? Bir soru daha sorayım sana. Sence İmamoğlu CHP yerine İYİ Parti ile hareket edebilir mi?
Yani Sayın İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani bununla karşılaştırınca, yani kurar böyle bir yorumum var demiyorum yani. Sadece şu var, yani böyle bir şey yapmaz İmamoğlu. Bunu yaptığı takdirde bütün o tabanını kaybeder. Yani o kendisine yönelik sempatiyi kaybeder. Mesela İYİ Parti'ye gitmesi değil, A Parti B Partisi de olsa fark etmez. İmamoğlu'nun mevziyi bırakacak olması, bırakırsa eğer mevziyi bırakması, hele böyle bir dönemde bırakmış olması ya da bırakması gerçek anlamda kendisine puan kaybettirecektir diye düşünüyorum. Yani yeni bir parti kurması çok daha mantıklı ve makul bir yaklaşım olur.
Peki ilk sorumu da unutma.
Tamam.
Sence Akşener'in öz eleştirisi ya da CHP'ye büyük bir yani CHP'den ayrılığını ilan ederken oraya çok büyük sözlerle, ağır sözlerle yüklenmesi Akşener'e veya İyi Parti'ye puan kazandırır mı?
İyi Parti içerisinde Sayın Akşener'in bir güç kaybetme sürecine girdiği belli. Yani istifaları da biliyoruz. Sayın Adan Dican'ın istifası bence sembolik anlamda çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü Sayın Andican'ın temsil ettiği değerler üzerinden bakılırsa bu bir anlamda da İyi Parti'nin bu değerlerden uzaklaştığı. Mesela Aytun Çıray'ın istifası böyle değil partiden. Ki kendisi de açıkladı yani. Mesela Ahat Andican'a böyle bir teklif gitmiyordur muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ya da MHP'den ama Sayın Aytun Çıray dolaylı yoldan da olsa bana böyle teklifler geldi vesaire. Yani daha bir Türk tipi siyasetçi izlenimi veriyor. Bu anlamda Sayın Akşener'in güç kaybediyor olması parti içerisinde bir öz eleştiri sürecine girmesine neden olabilir. Ama biz buna alışkın mıyız Türkiye'de? Çok da fazla değil maalesef. O yüzden direkt Kılıçdaroğlu değil ama altılı masanın seçim sürecindeki performansını eleştiren bir yaklaşıma gidebilir. Yani direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef almaz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde bir şekilde yine Sayın Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelecektir. Gelmek durumundadır. Ha, ya da şöyle bir tercih yapabilir. Ben parlamentodaki bu etkinliğim bana yeter. Yerel seçimleri şimdilik es geçebiliriz. Sen dedin ya az önce, yani mevcut düzeni, mevcut sistemi, mevcut dengeleri kabullenmiş görünüyor muhalefet. İyi Parti başta olmak üzere. Hani böyle bir yaklaşım da tercih edebilir. Ama benim görebildiğim kadarıyla altılı masaya eleştirileri yöneltecektir. Ki eminim Sayın Akşener'de bu 35 milletvekilinin, yani Gelecek, Deva ve Saadet'ten 35 vekilin parlamentoya girmesinden en az CHP'li seçmen kadar rahatsızdır. Çünkü bütün muhalefet dengesini de sarstı bu anlamda. Yani mesele sadece İyi Parti'nin çıkarttığı milletvekili sayısı değil, karşısında da neredeyse denk bir güç oluştu ve o güçün ne yapacağını kestiremiyor Sayın Akşener. Elini zayıflattı parlamentodaki. Yani o 35 milletvekili İyi Parti ya da CHP içerisinde de olsaydı, kendi adayları olsaydı daha farklı bir parlamento yapısı ortaya çıkacaktı. Belki daha fazla milletvekili alacaktı CHP. İşte Ankara, Çankaya örneğini hatırlıyoruz. Ve İzmir'deki aday tartışmalarını hatırlıyoruz. Bu anlamda da Akşener altılı masayı daha çok dediğim gibi hedef alacak, eleştirecektir. Neyle eleştirecektir? İşte bakıyorsun seçim öncesi görünürlük. Yani işte kabul etmek gerekiyor. Yani en az Kılıçdaroğlu kadar sahadaydı kendisi ama diğer liderler Sayın Babacan, Davutoğlu. Sayın Davutoğlu bakıyorsun sadece CHP'nin ya mitinglerinde orada işte bir sıralamaları var kendilerinin. O sıralama ile beraber orada CHP'nin topladığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun topladığı kitleye hitap ederek, hatta onlar da yapılmıştı, gereğinden fazla konuşarak tırnak evet. içinde, yani adaletsiz bir süre alarak, konuşma süresi alarak da mitinge gidenlerle de konuştuğun zaman ya da işte oradaki havayı kokladığın zaman da mitingdekileri de yoracak kadar fazla konuşmuşlardı. Bu tip eleştiriler gelecektir. Konuşma sürelerine kastetmiyorum elbette. Seçim sürecine ve seçime katkı anlamında.
Evet. Ya orada ben de şöyle söyleyeyim. Yani
özür dilerim. Yeni bir ittifak modeli gündeme getirebilir Sayın Akşener. Diğer partiler olmadan. Bak ne hale geldik biz. Eminim bunları okuyorlardır. Okumaları gerekir diye düşünüyorum.
Ben hiç o kadar emin değilim. Bir de şöyle söyleyeyim. Akşener'in, yani zaten aslında Millet İttifakı iki ana omurgadan oluşan. Ana omurgasında iki partinin bulunduğu bir yapıydı. CHP ve İyi Parti. Yani ben zaten diğer işte partiler, Saadet, Gelecek, Deva, Millet İttifakı'nın parçası değil o anlamda ve olmayacaklardır da. Bu arada Saadet'i her zaman ayrı tutuyorum. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın en çok çalışan öznelerinden biriydi.
Ben de o yüzden biriydi. Hani evet. Saat Partisi'nin özelinde söylemedim ama özellikle Deva ve evet. Gelecek Partileri sıkıntılı.
Zaten hani Sayın Karamollaoğlu da öyle uzun süreler falan konuşmadı. Senin kastettiğin çok açıktı yani Babacan ve Davutoğlu. Şimdi orada şöyle bir
tam
şey var.
Tam saklayacaktım açık
ya, evet ya.
Hep beni açık ediyorsun burada. Neyse açık alanda.
Burada her şey açığa çıkmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey var. Millet İttifakı'nın devamlılığı konusuna ben şöyle bakıyorum. Hı-hı. Ben İYİ Parti'nin bundan sonra Türkiye'deki iktidarın söylemiyle söylüyorum. Erdoğan'ın söylemiyle söylüyorum. Bunu dikkat çekeyim. Yerli ve milli muhalefet ihtiyacını karşılayacak bir yapıya evireceğini düşünüyorum. Çünkü bunu neden söylüyorum? Bu bir işte niyet okuma değil ya da öyle işte spekülasyon yaratayım değil. Şundan dolayı. Sayın Akşener seçimler olmadan önce açıkça şunu söylemişti. Eğer bu seçimde Erdoğan kazanırsa Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi yani başkanlık sistemi halk tarafından kabul edilmiş demektir ve bundan sonra parlamenter sisteme dönmeyi tartışamayız demişti. Ve şimdi İYİ Partililerin meclis performansı da ufak ufak artık başladı ve bir fikir veriyor bize. Bu ben bunun devamının geleceğine çok eminim. Zaten İYİ Parti köken olarak da baktığımızda yani anlam dünyası, işte hareket biçimi vesaire milliyetçi, mukaddesatçı kökenden geliyor. Burada İYİ Parti'nin MHP'leşmesi çok mümkün değil. Yani şunu demiyorum. Yani İYİ Parti de MHP gibi tamamen Cumhur İttifakı'nın bileşeni olacak demiyorum. Sakin tonda bir muhalefet yapmayı hedefleyecek. Çünkü bunu şeyden de hatırlayalım. İşte Suriye tezkeresi oylandığı zaman geçtiğimiz dönemde CHP hayır verdi ama İYİ Partililer tezkereye evet dedi. Yani bu tarz uluslararası meselelerde ya da işte toplumda muhafazakar kanadın genişlemesini sağlayabilecek, onların hareket alanını arttırabilecek şeylerde İYİ Parti artık yerli ve milli muhalefetin
muhafazakarlığa uzak değil ama laik kalkanı da, laiklik kalkanını evet. elinde tutan bir muhalefet olacak.
Zaten şu anda şöyle deniyor AK Parti mahvillerinde de ya Cumhurbaşkanımız herkesin cumhurbaşkanıdır. %52'nin içinde seküler laik kesimde vardır. Dolayısıyla onların da dışlanmaması gerekir deniyor. Hatırlıyorsan bu belediyeler, konserler meseleleri üzerinden bunlar da konuşuluyor. Çok uzatmayayım. Ben İYİ Parti'nin bundan sonra Erdoğan'ın arzu ettiği yerli ve milli muhalefet tahtına aday olduğunu düşünüyorum.
Türkiye'yi burada dizayn ettiği gibi muhalefeti de dizayn ediyor Erdoğan galiba. Böyle bir tablo var
yani
ortada.
Kazanan eder. Yani budur. Bunun kaçınılmaz bir şey.
Evet. Dünkü konuşmalarla devam edelim. Son 5-6 dakikamız. Daha sonra da sen dinleyicilerimizden gelen asgari ücret yorumlarını da okursun diye düşünüyorum.
Tamam, önce konuşalım programın sonunda ben anket aynen. sonuçlarımızı aktarayım.
İlk bölümün sonunda, ikinci bölümde de devam bekliyoruz sizden. Sayın dinleyicilerimize söyleyelim onu beklediğimizi. Sayın Bahçeli dün üniversite sınavı kalkabilir diye bir ifade kullandı grup konuşmasında. Kalksın ilk, yani işte ilk duyduğun şey, yani duyduğun herhangi bir şeyi iyi ya da kötü şeklinde yorumlamak için bir derin bir nefes alıp beklemek gerekiyor. İlk kulağa çok hoş geliyor. Üniversite sınavı kalksın ve herkes üniversiteli olsun. Tamam, sorun değil. Dün bir araştırma, yani bir şöyle baktım. Bir kaba bir araştırma, öyle çok detaylı da değil. Çünkü doğru dürüst bir rakam da bulamıyorsun. Yani ÖSYM'in sitesinde de dahil, YÖK'ün sitesi de dahil. 208 üniversite var Türkiye'de. Yani bir dedim ki göreyim bakalım neymiş bu Türkiye'de üniversite yapısı ne? 208 üniversite var. 129'u devlet üniversitesi. 75'i vakıf üniversitesi, 4'te vakıf meslek yüksekokulu var. 2022 yine yüksek öğretim kurulu başkanlığının rakamlarına göre bu yıl 2022-2023 öğretim yılında 6.950.000 öğrenci, üniversite öğrencisi var. İşte bunun 6.200.000'i yaklaşık, biraz daha fazlası devlet üniversitelerinde, işte 700.000'i de vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor. Bu rakamları aklımızda tutalım. Tutması zor ama yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi var Türkiye'de diyelim. 200'de üniversite. TÜİK dün bir rakam açıkladı. Ulusal eğitim istatistiklerine göre TÜİK'in açıkladığı. Türkiye'de 25 yaş üstü nüfusta her 4 kişiden birinin üniversite diploması bulunuyor. Şöyle söyleyeyim. İşsizlik oranı da neredeyse aynı. Gençlikte, yani Türkiye'de son açıklanan işsizlik verileri de gençlerin %20'sinin 20'si, o değişiyor, 20 oluyor, 22 oluyor, o değişiyor ama yaklaşık yine 4'te biri Türkiye'deki gençlerin işsiz olduğunu gösteriyor. Garip bir benzerlik, garip bir paralellik. Yani mesele şu, özetle çok da fazla uzatmayacağım bunu. Yani üniversite açmak yetmiyor. Biz bunu çok uzun uzadıya tartışmıştık başka bir programda. Yani üniversite nedir? O şehre, olduğu şehre ne katar? Üniversite sadece bina mıdır? Vesaire, eğitim kalitesi, bunları hep konuştuk da. Şöyle bakıyorsun da ilk 500'de kaç üniversiten var diye sorarlar adama.
Artık hiç yok galiba, eskiden yok. İki üniversitemiz vardı.
Aynen. Yani Boğaziçi'nde tarumar ettikten sonra çok da fazla bir şey kalmadı. Yani işte hep konuşuyoruz, hep eleştiriyoruz. Yani işte bu sistem üzerinden yapılan eleştirilerde. Hani böyle burada biz muhalefeti fazlası eleştiriyoruz. Ama hani işte ortada iktidarın yaptıkları da görülüyor. Yani dediğim işte bu rakamlarda bunu gösteriyor. Evet, 7 milyon üniversite öğrencimiz var. Ne güzel, bravo, şak şak alkışlayalım. Da vasıf. Vasıf yani dünyada bile, çok önemli.
Dünyada
yani.
Üniversitenin çöktüğü bir dönemden geçiyoruz aslında. Bu pandemiyle birlikte iyice ayyuka çıktı. Türkiye'de üniversite açmak marifet sayılıyor. Halbuki yani 200 tane üniversitenin
yeni mağdurlar yaratılıyor. Vakıf üniversitelerindeki gençlerin isyanını görüyoruz. Yapılan zamlar, okula başlarken ki taahhütler, ne devam ederken ki yani sistem yeni, garip bir şekilde çözüm üreteceğine sorunu tabana yayma konusunda çok başarılı.
Evet, yani sürekli üniversite açıp bununla övünüyorsun. Halbuki bunun bir karşılığı yok. Yani dünyada da üniversite kavramı artık sorgulanıyor. Yani üniversite değil, bambaşka şeyler artık önümüzde var. Yani yapay zekasından tut, yeni yeni bir sürü teknoloji gelişiyor. İşte yeniden hangi meslekler önümüzdeki dönemde kaybolacak yapay zekanın etkisiyle diye tartışılırken.
Var onun notları da, bakarız beraber program.
Yapay zeka yüzünden, sebebiyle ne dersek artık. Birçok meslek önemini yitirecek.
Matematikçiler, mühendisler, evet, işleri çok zor.
Evet, bazı meslekler ölecek ve onların yerine yenisi gelecek. Yani bazı meslekler ölecek derken de buna üzülmenin, ah edip vah etmenin anlamı yok. Yani eskiden de hattatlar vardı. Şimdi hattat var mı? O sadece artık bir sanat olarak var yani, ya da bir zanaat olarak var. Ama ülkenin, yani biz bu ülkenin insanları olarak şunu bekliyoruz. Ülkemiz bu yarınlara hazırlansın. Bu yeni gelişmeleri takip etsin. Yapay zekasından, işte yeni teknolojilerinden mahrum kalmasın. Çocuklar da buna göre eğitimlerini alsınlar. Bunun adı meslek okulu olur, başka bir şey olur. O önemli değil. Ama böyle bir ortam varken sen ya üniversite sınavını kaldıracağız. Ya üniversite sınavına biz de karşıyız bu arada, değil mi? Yani üniversite sınavı bu sınav mantalitesiyle doğru bir şey değil. Sınav değil. Çocukları yanlış şekilde seçme ve eleme yöntemine tabi tutuyorsun. Biz de girdik o sınavlara. Ama şimdi üniversite sınavını kaldıracağız demek sadece bir popülizm. Yani üniversiteleri bir düzeltelim de sınavı sonra düşünürüz.
Belki demek de
lazım.
İstenen bu. Yani o kalitenin yani yaygınlaşması, istenen derken dolaylı şekilde istenen bu. Yani bütün tabana yayarak sıkıntıyı sıradanlaşmak. En büyük tehlike bu zaten ülke açısından bakınca. Hepimizi sıradanlaştırmaya çalışıyor sistem. Bu tuzağa düşmezsek çok doğru bir hamle yapmış oluruz. Mahir Boztepe, ne diyorsun?
Yani bence buna, yani seninle aynı fikirdeyim. Herhalde sıradanlaştırmak için bir uğraş var.
Evet.
Göreceğiz. Eğitim yani ülkenin en milli meselesi diyebiliriz herhalde. Aynen. Bu milli meseleye de milli, madem bu iktidarın şey söylemi, biliyorsun jenerik söylemi yerli ve milli diye. O zaman biz de eğitimde yerli ve milli adımlar bekleyelim. Yerlilik biraz boş gösteren de milli konusunda, evet. Aynen. Yani ülkenin geleceğini düşünen bir yaklaşım bekleyelim. İstersen anket sonucumuzu da aktaralım, bir araya gidelim. Biliyorsunuz dinleyicilerimize bir anket açtık. Radyo Sputnik'in Telegram kanalından şunu sorduk. Asgari ücrete yapılan %34'lük zam sizce yeterli mi? Katılımcılarımızın %17'si yeterli demiş, %70 yetersiz demiş. Ve yorum yapılan arkadaşlar olmuş. Bir anlamı yok. Önemli olan enflasyonu sabit tutmak demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz çalışan için yetersiz fakat yaşadığımız ekonomik nedenlerden işverene yük getirebilir demiş. Başka bir dinleyicimiz büyük şehirlerde yaşayanlar için yetersiz demiş. Ve enflasyonla vurgu yapılmış genellikle. Bir dinleyicimiz de asgari ücretlerin çoğunun kirada yaşadığı düşünürse 11 bin TL'nin yeterli olduğunu düşünmek sadece kötü niyet olur demiş. Aktarmış olalım, anketimiz devam ediyor. Radyo Sputnik'in Telegram kanalına girip oradan fikirlerinizi iletebilirsiniz.
İkinci bölümde de saat 10'u 10 geçe yaklaşık Profesör Doktor Öner Günçavdı ile hem bu asgari ücret meselesini hem de Türkiye ekonomisini genel olarak Mehmet Şimşek'in olası politikalarını,
faiz kararını
konuşacağız. Hep beraber burada konuşacağız.
Evet, kısa bir ara veriyoruz, ardından 10 dakika sonra açık alana devam ediyoruz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Mahir Boztepe ve Güçlü Özgan'la Açık Alan kısa bir aranın ardından devam edecek.
Because the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Belongs to love.
Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
Mahir Boztepe ve Güçlü Özgan'la Açık Alan devam ediyor.
İkinci bölümde asgari ücrete yapılan zammı konuşacağız. 11.402 liraya çıkartıldı. 8.506 liradan %34'lük bir artış gündemde. Uzman bir isme soracağız elbette bu konuyu. Profesör Doktor Öner Günçavdı hattımızda. Hocam merhabalar.
Merhabalar, günaydın.
Günaydınlar, günaydınlar. Yoğunsunuz biliyorum, teşekkür ederim zaman ayırdığınız bize.
Rica ederim.
Artışı konuşacağız, artışın sonuçlarını konuşacağız. Ama önce asgari ücretin belirlenme yöntemi konusunda eleştiriler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten işçinin, işverenin ya da ülkenin gerçekleri üzerinden hareket ediliyor mu asgari ücret belirlenirken, özellikle son birkaç yıldır? Ne dersiniz?
O tartışma eskide kaldı artık. Dün bu en son görüşmede de gördük ki artık bizim geçen senelerde yaptığımız böyle bir tartışmanın yerine yenisini koymamız gerekiyor. Çünkü sayın yetkililer, özellikle de Türk İş Başkanı biliyorsunuz toplantı sırasında saraya çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Dolayısıyla bu soru, sorduğunuz soru anlamsız kaldı. Neden anlamsız kaldı? Biz gördük ki son sözü Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor her konuda olduğu gibi. Dolayısıyla herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeyler söyledi ki ilgili şahısa, her ne kadar o böyle bir şey olmadı diyorsa da, yani eniştem niye öptü derler ya hani halk ağzında, dururken sürekli oraya çıkıyor da biz mi bilmiyorduk kendisini, özellikle böyle bir toplantı öncesinde. Dolayısıyla o sorduğun soru çehresini değiştirmiş oldu. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. İşçi tarafını temsil eden tek kuruluş bu değil. Türk İş'in bünyesindeki, bu sendikanın bünyesindeki işçiler acaba asgari ücretle mi çalışıyor? Onlar ayrı bir izliyorlar. Pazarlık usulleri izliyorlar. Dolayısıyla uygun değil. Niye DİSK yok orada? Niye diğer sendikalar yok? Aynı mantıkla niye memur sendikaları yok? Falan falan. Bunları uzatmak mümkün olabilir. Şimdi efendim, asıl problem bu değil. Asıl problem Türkiye'de artık norm haline gelmiştir asgari ücret ve ortalama bir ücret statüsü kazanmıştır. Yani ne kadar vasıflı olursanız olun, sizin alacağınız ücret asgari ücrettir. Bu dolayısıyla çarpık bir duruma işaret ediyor. Ancak şunu da ifade edelim. Neden böyle bir durum söz konusu? Çünkü Türkiye'deki ekonomi, Türk ekonomisi, Türk işletmeleri ne kadar vasıflı olursanız olun, o vasıf bu işletmeler için bir anlam ifade etmiyor ki size bu değeri veriyor, asgari ücreti veriyor. Bu da bizi şuraya getiriyor. Türk işletmeleri değer yaratamıyor. Türk işletmeleri vasıf isteyen üretim tarzları yapamıyor. Sıradan işler yapıyor. Sıradan vasıflara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sizin hangi diplomaya aldığınız önemli değil. Size verebilecekleri ücretler de sıradan ücretler oluyor. Batı ekonomilerinde %3'ler, %4'ler seviyesinde olan böyle bir ücret kategorisi Türkiye'de ortalama bir ücret haline gelmiştir. Dolayısıyla da kamuoyunun aşırı duyarlılık gösterdiği bir ücrettir. Bunların üzerinde durmamız lazım. Bunun bir çarpıklık olduğunu kabul etmemiz lazım ve bu çarpıklığın sebeplerini irdelememiz lazım ve da çözüm yollarını aramamız lazım. Elbette yıllardır biz bunun düzenleme şekli, işte taraflarını, müzakere şeklini falan tartışıyoruz, şu bu falan, ama onlar olayın ritüel tarafları. Yani bir işe yaradığını da düşünmek, hele Türkiye'nin bugünkü durumunda düşünmek çok mümkün değil. Sadece bir rutinli, yasada tanımlanmış, kimsenin de inanmadığı bir süreci gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sizler de rahatlıkla hatırlarsınız, bu müzakerelerde kaç defa skandallar yaşandı. Evet. Birbirleriyle konuşurken işte pazarlıklar ortaya çıktı. İşte bu en sonuncusunda da Sayın Başkan'ın bir başka Sayın Başkan'la görüşmesi gündemi teşkil etti. Yani 11.400 liraya çıkartması değil de benim nazarımda başkan neden Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitti ve o görüşmede neler konuşuldu? Ülke öyle bir noktaya geldi ki devlet görevlileri, kamu görevi yapan insanlar kamudan, yani vatandaştan bilgi saklıyorlar. Görüşmelerin içeriği konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Yani böyle bir durumda Sayın Mehmet Şimşek ortaya çıkıyor, şeffaflıktan, rasyonellikten ve hesap verilebilirlikten bahsediyor. Dakika bir, gol beş. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye ekonomisinde bırakın ücretleri, başka şehirde gerçekleştirebilmek pek mümkün görünmüyor.
Hocam ben bir soru soracağım. Sayın Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasından sonra bu mali disipline dönüleceği vesaire iddia ediliyor. Bunun da asgari ücrette son, hani bu oranlarda biliyoruz ki eskiden asgari ücrete zam yapılmıyordu. Sizce bu seçim etkisiyle, yani önümüzde bir yerel seçim var, asgari ücrette yine böyle %30'luk, 40'lık ya da yılda iki kere zamlar göreceğiz mi? Yoksa Şimşek'in gelmesiyle birlikte asgari ücrette daha bir dezavantajlı durum oluşur mu? Yani daha düşük zam oranları, eski tipe dönülmesi de imkan dahilinde mi?
Sayın Şimşek'in buna gücü yetmez. Yani eskiden yaptığı, eskiden takındığı, bakanken takındığı tavırları ve davranış kalıplarını bu dönem içerisinde kendisinden göremeyiz. Muhtemelen enflasyonda bir başarı sağlanamaz ise, enflasyonda bir düşüş gerçekleştirilemezse, biz Ocak ayında tam da seçimlerden önce yine böyle bir tartışmanın gündemimizde böyle bir tartışma oturacaktır. Elbette Sayın Bakan bu şekilde ücret pazarlıkları da ve ücretlerin yılda iki kere veya daha fazla arttırılmasına ya da müzakereye konu edilmesine, yani kontrat sürelerinin kısalmasını istemeyecektir. Ancak bunun tek bir yolu vardır, çaresi vardır. Kendisi de akıllı bir adam ve iyi bir iktisatçı olduğunu da düşündüğüm bir kişidir. Dolayısıyla bu kontrat sürelerinin ücrette düşmesinin sebebinin enflasyon ve mali istikrarsızlık olduğunu bilir. Bunu sağlayamadığı sürece de bırakın hani siyasi mütalaları, değerlendirmeleri, iktisaden de bir yıl boyunca ücretleri sabit tutabilmek, kontrat sürelerini uzatabilmek mümkün değildir. Bunu yapmak istiyorsa önce kendi borçlandığı paraların vadesini uzatması gerekir.
Hocam son soru. Merkez Bankası faizini açıklayacak, yarın faiz oranlarını açıklayacak yine. Nasıl bir rakam bekliyorsunuz? Bir de merkez faizin arttırılması yaraya merhem olur mu? Bütün sorunların çözümü buymuş gibi geliyor, konuşuluyor sanki.
Evet, bu da böyle kamuoyundaki yanlış bir algı. Türkiye ekonomisinin faizden çok daha önemli problemleri var. Biraz önce bunlardan bir tanesine değindim. Açıklamaları yaptık, değerlendirmeleri. Faiz çözümü olmayacak. Ancak faiz bir yönetim anlayışının anlayışındaki değişimi simgesi olacak. Dolayısıyla bu açıdan bir önemi var. Ama ekonomik problemleriniz bitmeyecek. Çünkü faizle birlikte birlikte kapsamlı bir ekonomik politikaya, programa ihtiyacımız var. Biz daha bu programı görmedik. Elimizde çok fazla bir bilgi yok. Yavaş yavaş bu bilgiler geliyor. Yarınki faiz beklentisi açısından da kamuoyunun kafası karışık. Türkiye farklı bir faiz öngörüyor. Yurt dışı yatırımcılar tamamıyla farklı ve iktidara yakın veya birazcık daha ekonomide aşamalı faizlerde artış isteyenler farklı bir oran istiyor. Dolayısıyla net bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil. Benim kendi inançlarım var. Mesela diyebiliriz ki yurt dışı yatırımcılar, yabancı yatırımcılar, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim döneminde ifade ettiği, hani uluslararası tefecilerin istediği faiz %40 veya daha üstü. Bunun bir mantığı var. Açıkçası. Ama böyle bir faiz oranını uygulamanız önümüzdeki dönemde bir yerel seçim, hem de kendisi için kritik bir yerel seçim varken iktidarın ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir riske alacağını ben düşünmüyorum. Bu ekonominin hızlı bir şekilde durmasına neden olacak ve siyasi maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden de daha makul, muhtemelen %20'lerin altında, sadece mesaj niteliğinde bir faiz arttırımıyla geçiştireceklerdir.
Hocam son soru dedim ama kusura bakmayın. Bu sefer son sorum. Mehmet Şimşek hala bir ekonomi programı açıklamadı somut olarak. Hani biz geçmiş krizlerde, o dönemlerde hatırlardık. Hükümetler çıkar bunu, evet, toplumla paylaşırlar, bir destek isterler. En azından psikolojik olarak hazırlarlar vesaire. Biraz geç kalınmadı mı bunun için, ya da ne yapılmaya çalışılıyor sizce?
Böyle bir programı hazırladığına inanıyorum. Çünkü yani Mehmet Şimşek beyefendinin, yani dediğim gibi iyi bir iktisatçı, iyi bir ekonomiden anlayan bir insan ve Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını bilebilecek. Yani yöntemsel olarak farklılıklarımız olabilir ama bilebilecek bir insandır. Ancak bu şunu gösteriyor. Biliyorsunuz atamalarda da aynı problemi yaşadı. İktidar içerisinde bir çok başlılık söz konusu. Her ne kadar tek adam rejimindeyiz biz ama o bir koalisyon neticede ve o koalisyonun başında da Sayın Cumhurbaşkanı var. AK Parti içerisinde ekonomi konusunda farklı görüşlere sahip farklı kesimler var. Dolayısıyla bu kesimleri ikna edebilmek geçmişten çok daha zor bir görev. Dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek hem ekonominin esnekliğini yitirmesinden ortaya çıkan bazı sorunlarla, hem de parti içerisinde hazırladığı programın belli unsurlarına muhalefet yapan kesimlerle uğraşmak bakımından herhalde güçlükler çekiyor. Dolayısıyla normalde olmasından birazcık daha zamana ihtiyacı olacaktır gibi bir izlenim ediniyorum ben. Ama sonuçta böyle bir şey olacaktır.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Değerli zamanınızı ayırdınız. İyi çalışmalar diliyoruz size de.
İyi çalışmalar.
Sağolunuz. Profesör Doktor Öner Günçaldı'ydı konuğumuz. Özetle orta sınıfın tabana yayılıyor olması dan bahsetti. Yani artık bu asgari ücretin normal sıradan artık herkesin kabullenmesi konusunda zorlandığı bir ücret haline getirildiğinden bahsetti ve ne iş yapılırsa yapılsın, hangi sektörde olunursa olunsun bir tür tek tipleşmeden bahsetti. Risk bu, orta sınıfın tabana yayılması. Bu ne anlama geliyor? Rekabet gücünün Türkiye'nin azalması. İş barışının, özellikle ben bunu çok sık, çok önemsediğim bir konu bu, iş barışının ciddi şekilde zarar görmesi anlamına geliyor. Mahir, ne diyorsun hocanın değerlendirmelerine?
Yani hocamız söyledi, faiz konusunda da ayrıca önemli şeyler söyledi. Asgari ücret konusunda, asgari ücret diye bir şeyin olmadığını artık biz de konuşuyorduk. Kendisi bir bilim insanı olarak buna dikkat çekti. Normal ücret haline getirildiği söylendi. Artık beyaz yakalı diye tabir edilen eğitimli insanların, İşte memurların, yani orta sınıf diye tabir edilen kesimlerin asgari ücret komşuluğunda, yani 11.400 lira asgari ücret, ama bugün baktığımızda iş gücü piyasasında bir mühendis 15 bin lira 16 bin lira para alabiliyor, para kazanabiliyor. Bu normal değil. Tabii ki asgari yaşam koşullarına kimse mahkum edilmesin, o düzeyde yükseltilsin. Ama oradaki makas bu kadar kapanınca işler karışıyor. Senin dediğin gibi iş barışı da tehlikeye giriyor. Toplumsal başka meseleler de ortaya çıkıyor. İşte dün mesela 11.400 liraya çıktı asgari ücret. işte 480 dolara denk geliyor da iki gün sonra dolar ne olacak bilmiyoruz. Her gün yeni zamlar geliyor ürünlere.
Yani masada görüşmelerde masada oturan Türk işin rakamlarına göre 10.300 lira yok açlık sınırı. Yani orada bile sıkıntı var birkaç ay içerisinde. İşte
üniversite sınavlarını kaldırmaktan bahsettik ya birinci bölümde. Ya tamam üniversite sınavlarını kaldırdık.
Devlet Bahçeli
bahsetti. Evet, Devlet Bahçeli'nin iddiasını aktardık diyelim. Sanki eğitimli olmak suç haline geldi şu anda Türkiye'de. Yani üniversite mezunu olmanın çok da bir anlamı kalmıyor bu durumda. Yani bu bizim içinde yaşadığımız sektör için bile söyleyebiliriz. Yani medya sektöründe zaten her zaman işler kötüydü de çalışanlar aleyhineydi durum çoğunlukla. Şimdi bütün şeylere yayılıyor bu. Yani öğretmen maaşıyla asgari ücret arasında ne kaldı Güçlü Özgan?
Aynen öyle işte. Yani binlerce, on binlerce mutsuz doktordan ve sağlık çalışanından bahsediyoruz. Yani bak her şeyi boş ver. Yani, yani gazetecileri de boş ver. Hiçbirimiz hayati öneme dair işler yapmıyoruz tamam mı? Hani ama hani hayatımızı, sağlığımızı, her şeyimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanları, doktorlar özellikle. İşte yani eğitimse eğitim anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani o uzmanlık sınavları vesaire hani en ağır şartlarda öğrencilik yıllarını geçiren insanlar, beyinler, Türkiye'nin en mutsuz kesimi. Hani şeyi bak, eklemiyorum bile yani şiddet mesela, o bölümleri daha katmıyorum. Sadece ücret politikası açısından
bir rakam söyleyeyim sana katkı babında. Kamu işçisine 2023 yılında %117 zam yapılmış. Hı-hı. Asgari ücrete %107 zam yapılmış. Öğretmenlere sadece %30 zam yapılmış. Yani bu kadar fark açık, anlatabiliyor muyum? Yoksa burada şimdi şey gibi de olmasın, hani asgari ücretleri siz niye şey yapıyorsunuz, insanlara para kazanılmasın mı? İşte tabii
herkes
ki
kazansın da işte biz diyoruz evet ki orta sınıf güçlensin. Yani,
olması gereken budur.
Olması gereken şey, elbette hani bir taban olacaktır, bir daha zengin bir kesim olacaktır. Bundan kaçış yok yani. Hangi toplumda yaşarsan yaşa, nasıl yönetilirsen yönet. Tarihin her döneminde bu oldu ama yani asıl olan şey, asıl olan bu orta sınıfın bir şekilde güçlendirilmesi.
Evet yani aslında yani iyi bir ekonomide asgari ücretli sayısının asgaride tutulması değil mi arzu edilir? Yani
İşte asgari ücrette asgari yaşamlara mahkum ediliyoruz.
Evet yani şöyle bir durum var. Gelişmiş ekonomilerde asgari ücret denilen ücretle çalışanlar toplumun %3'ü %5'i ne tekabül ediyor. Biz isteriz ki Türkiye'de de asgari ücretliler %5 sınırında diyelim ki kalsın. Geri kalan insanlar yani toplumun büyük çoğunluğu orta düzeyli, orta yaşam standartlarına sahip ya da daha üst yaşam standartlarına sahip olsun. Ama asgari ücreti toplumun %50'sine yaydığın zaman geri kalan %50 ne yaşayacak? Yani böyle bir toplumsal yapı bilmiyorum ne kadar sürdürülebilir.
Tarih kitapları bu dönemi yaşarken ya da tarihçiler bu dönemi anlatırken tarih kitaplarında bu dönem nasıl yer alacak diye düşününce sen %50 deyince aklıma geldi. Yani ciddi bir %50 sorunu var Türkiye için bakılırsa. Yani pek çok konuda da böyle. Hani seçim sonuçları da böyle, asgari ücretli çalışanların %50'sinin yine asgari ücretle çalışıyor olması öyle. Böyle bir mutlu %50, mutsuz %50 gibi bir durum var sanki Türkiye. Türkiye'nin bugün tarih kitaplarında böyle yer alacak ya galiba.
Türkiye'de şu anda tek konu
duygusal bölünme de yaşanıyor. Ben yani gördüğüm şey bu. Yani aidiyet duygusu bir ülke için en tehlikeli kavramlardan bir tanesi. Yani hem ekonomik olarak hem siyasi olarak neresinden bakarsan bak bu tablo yani gelirden en azından makul boyutta pay alamayan insanların mutsuzluğundan bahsediyoruz. Çok yani, riskli bir durum.
Mesela kiralara bakalım. Kiralar yani herkesin ortak sorunu kiralar. Şimdi %25 sınırı, %25 zam sınırı korundu güya. Hani bu çözüm olarak anlatılıyor. İyi de korunmuyor ki. Yani insanlar 11.400 lira maaş alacak. Okey. Nerede çalışacak? Nerede yaşayacaklar? Ev kiralarından haberi var mı acaba? Asgari ücret kararı alanlar ya da buna sevinilmesini bekleyenler. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Ben bu oranda bir zam beklemiyordum. Yani dün 11.400 liraya gördüğümde çok şaşırdım.
Ben 11.5 diyordum. Hani
ben 10.5 bekliyordum.
Açıklandıktan sonra konuşuyormuş gibi olmuyor mu? Hani şu an beni dinleyen yakın çevremdeki arkadaşlarım, dostlarım da bunu doğrulayacaklardır. Sonra sana söyle doğrulattırırım. Tam 11.5 yani %30 düzeyinde bekliyordum burada. Sadece tabii şimdi asgari ücrete %34 zam yapıldı. Bu başka kalemleri de etkiledi. Türkiye'de.
Bütün etiketler değişecek.
Sadece o değil. Mesela prim gün sayısı, emekli olmak isteyenler için prim gün sayısı yeterli olmayanlar doğum ve askerlik borçlanması yapıyorlardı. Mevcut durumda 106 lirayla 693 lira arasındaydı bu ödemeler. Şimdi bu %34 zamla beraber 143 lira. En düşük prim gün sayısı 134 liraya yükselecek. Yine GSS, genel sağlık sigortası, bir Türkiye için büyük bir ayıptır bana kalırsa. Çalışmayan insanlardan, yani bir dönem sigortalı sonrasında da bu çalışma şansını kaybeden insanların sağlık sisteminden faydalanması için borçlandırılması. Burada da yine 402, 300 liradan 402 liraya çıkartılacak. 2023'ün ilk 6 ayı için işte 300 liraydı. Bu şimdi 402 liraya çıktı, yani ödenmesi gereken. Bu parayı vermezsen sağlık sisteminden, eğer bir şekilde sistem seni buraya zorluyor ya, yoksulluğunu belgeleyemezsen devlet nazarında. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu parayı ödemek zorundasın. Belgelemek istemezsen ya da istemeye de bilirsin ayrıca. Yani bu da böyle bir tablo. Yine 65 yaş aylığına yapılacak zamlar da belli oldu. İşte 2604 lira ödeniyordu, şimdi 3490 liraya çıkacak. İşte engelliler için de aynı durum söz konusu, 1738 lira ödeniyordu. Şimdi %40-69 oranında engelliyi bulanlar 2330 lira alacaklar. %70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar içinse bu rakam 3201 liraya yükselmiş durumda. Daha pek çok başlık bununla ilgili verebiliriz. Yani sadece asgari ücret değil, hem devletten bir şekilde ödenek alanlar ya da devlete borçlu olanlar için de tablo bu %34 ile beraber değişmiş durumda.
Evet, ve faiz kararından bahsedelim istersen. Tamam. Sayın Öner Günçavdın'ın da söylediği gibi faiz kararları tek başına, faizin arttırılması ekonomiyi düzeltmekte etkili olmayacak. Bunu artık açıkça biliyor herkes. Ve herhalde faiz %20'lerin altına tutulacak. Çünkü biliyorsun bir de bir faiz toto durumu var. Yani özellikle yabancı kuruluşların beklentileri dün çok tartışma yarattı. Yani işte Bank of America başka bir şey açıklıyor. Goldman Sachs başka bir şey açıklıyor. Yani uluslararası yatırım bankaları, fon yöneticileri bir beklentisi var. Yani faizi %40'lara çekmek gibi. Ama anladığımız kadarıyla faiz %20'nin altında tutulup kademe kademe bir faiz yükseltme sistemine gidilecek. Şu anda mevduat faizleri %35'leri, %40'ları buldu. Bunu da biliyoruz. Sen ne diyorsun? Faiz çözüm olacak mı? Merhem olacak mı?
Eskiden olsaydı, yani mesela bundan bir sene önce olsaydı derdim ki sana, bu medyaya yansıyan rakamlar, yani yapılan açıklamalar, farklı kuruluşlardan gelen açıklama, işte Reuters %20 diyor, Morgan Stanley %20 diyor, işte JP Morgan %25 diyor, dediğin gibi Bank of America %25 diyor. Burada ben Anadolu Ajansı'nı baz alırdım. Bundan bir sene önce olsaydı. Anadolu Ajansı nasıl bir rakam veriyor? AA Finans 19.25. Yani çok nokta atışı bir tahmin var.
Farklı. Yine sembolik bir şey yani. 20'nin altında tutma vardı ya doları. Şimdi de faizi 20'nin altında tutacağız herhalde.
Şimdi ben bir sene önce olsaydı derdim ki evet ya, bak bu olacak. Hiç yani diğerlerine bakma. Hani bu işte bir puan aşağı bir puan yukarı, dediğin gibi 20'yi de aşmaz da, hani bu budur derdim ve geçerdi. Ama şimdi az önce Sayın Profesör Günçavdı dedi ki, o cümlesini çok önemsiyorum. Hani Sayın Şimşek neden şimdiye kadar programını açıklamadı sorusuna verdiği yanıtta dikkat ettiysen, hükümet içi dengeler, parti içi dengelerden bahsetti. Şimdi o yüzden Anadolu Ajansı'nın Sayın Şimşek'in nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu ya da yeni Merkez Bankası Başkanı'nı nasıl bir politika izleyeceğini henüz kestiremediği için bu rakamı tam olarak en azından bir duyumu olmadı. Tabii bunu şöyle yapıyor, farklı ekonomistlere soruyor, bir ortalama alıyor vesaire vesaire vesaire de, biz Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü bildiğimiz için az çok gazeteciler olarak diyebilirdim ki 19.25, evet buna denk gelen bir rakam olacaktır. Ama şimdi bu hükümet içi dengeler, parti içi dengeler vesaire, bunlara bakınca bu rakamın da mesela ben, yani doğru da çıkabilir de çok da hani güvenilir evet budur diyemiyorum bir sene önce ya da iki sene önceki gibi. Çünkü Mehmet Şimşek belli ki özgün politikalarını üretme derdinde, çabasında. Sayın Günçal'ın da söylediği gibi. İşte o yüzden de bir göreceğiz. Yani benim tahminim de yine bu %20'ler civarında, en azından şimdilik senin söylediğine katılıyorum. Seçimlere kadar daha kontrollü gidip sonrasında dur bakalım ne oluyormuş diye bir göreceklerdir. Bu seçimler sadece yerel yani belediyeler vesaire açısından değil, bence Sayın Şimşek açısından da kendi hükümet kariyeri açısından da önemli, belirleyici bir seçim olacak gibi geliyor bana.
Evet, bu arada yani faizlerle ilgili konuşurken hep yüksek faizin sebep olacağı zorlukları Türkiye içinde dile getiriyoruz. Ben faizlerin yani bizim şeyi takıntımız var ya, Türk milleti olarak böyle rakamlarla ilgili psikolojik eşikler yaratıyoruz sürekli. Mesela döviz işte 8,5 lirayken psikolojik eşik 10 lira oluyor. Onu geçmesin diye uğraşılıyor. İşte 20 olmasın diye uğraşılıyor.
Türk milleti değil ki, hükümet uğraşıyor maalesef.
Ama şey, yani bu genel olarak bir
ama
yani,
toplum buna motive ediliyor.
Evet, toplumda da böyle bir psikolojik eğilim oluşuyor. Yani evet, genel olarak da bizim sayılarla ilgili böyle bir şeyimiz vardı. Ekşi Sözlük'te çok sevdiğim, çok güldüğüm bir başlık vardı benim. Küsuratlı sayı vereyim de salladığım anlaşılmasın
19-25
diye.
19-25
mi? Yani küsuratlı sayı vereyim de salladığım anlaşılmasın hikayesini
detaylı,
çok güzel.
Detaylı yalan inandırıcıdır.
Evet abi, yani olabilir. Biraz da öyle bir durum var. Şöyle bir şey var, biliyorsun faizlerle ilgili 2 gün önce Abdülkadir Selvi bir iddia atmıştı ortaya, çok ciddi bir artış olacak diye. Bu da hükümet içinde rahatsızlık yaratmış aslında. Senin söylediğine şey yapmak için, katkı sağlamak için söylüyorum. Hükümet içi dengelerde de bir şey var. Bu kararı belirleyecek, hala ben Mehmet Şimşek'in tek bir başına karar verdiğini düşünmüyorum bu konuda.
Ya, yani tabii o da ki bir gösteriyor. Ortak karar çıkacaktır da işte burada Sayın Erdoğan'la Sayın Şimşek arasındaki ilişkinin içeriği, o anlaşma mı neyse, o yine Sayın Günçal'ın söylediği gibi bizim bir şeyden haberimiz olmadığı için toplum olarak maşallah. Yani hiçbir şey, biz sadece sonuçlar, bize deniyor ki siz nedenleri falan boş verin, alınan kararları da boş verin, siz sonuçlarla mücadele edin.
Ya
tamam,
bir de
da
işte şeylerde de dönüş yok ya, mesela kur korumalı mevduat devam edecek mi etmeyecek mi? Bilmiyoruz. Tek başına hep faizi konuşuyor şu
maliyetini
anda.
Bilmiyoruz daha.
Tabii maliyeti
yani
var.
Nasıl bir ek maliyet geldi? Tam net rakam bilmiyoruz yani.
Bir de bu son ekonomi politikası, yani seçimden önce uygulanan ekonomi politikası hep şeyle eleştiriliyordu ya iktisatçılar tarafından da. Serbest piyasa kurallarına aykırılık diye. Şimdi bak, serbest piyasa kurallarına aykırılık, ki ben serbest piyasayı hiç sevmem ve savunmam. Bunu defalarca söyledim burada. Serbest piyasa kurallarına aykırılık devam ediyor. Bu çok kötü bir şekilde devam ediyor. Mesela ev kira fiyatlarının kiraya %25 zam sınırı devam etti. %25'ten fazla zam yapamıyorsun. İşte şimdi bu araç satışı ile ilgili 6 ay ve 6000 kilometre sınırı var. Satamıyorsun. O da uzak. Şimdi bunların hepsi serbest piyasaya müdahale. Ev kiralarında şöyle bir durum var. Aynı apartmandayız. Sen yeni girdin. Senden 25 bin lira alıyor. Ben 4 sene önce girdim, 4 bin lira kira veriyorum. Yani şimdi bu da serbest piyasaya müdahale. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in gelişi bize ne diye açıklandı? Hani rasyonel zemin diye tarif ettiği şey onun tam anlamıyla serbest piyasa ekonomisiydi. Hala serbest piyasa ekonomisinde dönülemeyen bir ortamda faizi %20'nin üzerine de çıkartsan, yüzde bilmem nereye de çıkarsan çok bir anlam ifade etmeyecek demek ki. Bir de tabii yarın herkesin aklındaki soru şu. Yani dolar 23,5'u geçti. İşte yarınki faiz arttırımı dövizi düşürür mü? Mesela şimdi insanlar şöyle bir şey dedi, o dönem dolar alanlar vesaire, ya satsak mı, ne yapsak? Çünkü yani ya insanlar birikimlerini dolarda tutuyorlar.
Birikimlerini dolarda tutuyorlar. Ülkedeki
yani birikimi varsa tabii bu arada.
Yani işte, ama yani birikimi yoksa da yani işte yani dövizin ülkede yaşam kalitesinin, dövizdeki artışın ya da azalışın ya da Türk lirasının değer kaybetmesinin ya da değer kazanmasının ülkedeki yaşam koşullarını, yaşam maliyetini nasıl etkilediğini, olumlu ya da olumsuz yönde nasıl etkilediğini biz biliyoruz. Hani bunun için dolarla maaş almaya da gerek yok ya da işte bankada doların da olmasına gerek yok. Yani bir şekilde işte yakıtı görüyorsun, işte diğer market fiyatlarını da görüyorsun, onu görüyorsun, bunu görüyorsun. Hepimiz bütün bunları yaşıyoruz. Oradan, o açıdan bakınca da
peki sana bir rakamların tahmin, sence dolar ne olur diyorum. Yarın dolar ne olur? Saat 14'te faiz kararı açıklanınca dolar düşer mi? Mesela benim annem arayıp bana bunu soruyor. Dolar ne olur diyor. İnsanlar bunu merak ediyor.
Tabii tabii, yani bu konuda yorum yapabilecek uzmanlıkta değiliz de hani işte bakınca da faiz kararı yükselirse, yani faiz kararı %20'lerde açıklanırsa bir miktar bir düşüş olacağı belli zaten. Yani, evet, bunun için
yani çok aşağılara girilemeyecek ama bu
uzmanlaşma, yani artık uzmanlaşmaya gerek yok diyeceğim ama bu şartlar dahilinde hepimiz uzmanlaştık.
Tabii.
Yani bu seçim sürecinde konuşuyorduk uzun uzun seninle de tekrarlamakta. Tekrarlayalım, sorun değil. Hani diyorduk yani bu kadar ülkede sandığa olan ilgi Türkiye halkının demokrasi aşkından falan kaynaklanmıyor. Tabii ki var böyle bir şey de ya oradaki seçimin sonucu benim hayatımı bundan sonraki bir yılını etkiliyor. Bir ayını etkiliyor. Ertesi günün ne olacağını işte dolar ne olacak şu ne olacak bu ne olacak. Yani seçimler hemen sonra dövizdeki artışı görüyorsun işte. Yani biraz hayatına sahip çıkmak için insanlar sandığa doğru koşmaya devam ediyorlar. Koşuyorlar.
Yani kripto yatırımlarında Türkiye dünya birincisiydi bu sebeple.
Tam bu yani. Bir şekilde hayatta kalma mücadelesinin bir yansıması bizim o sandığa olan ilgimiz. Yoksa yani ve işte ondan sonra programın en başına dönüyorum. İşte CHP niye bu kadar eleştiriliyor? Şu niye oluyor? Bu işte bu çünkü büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Ya yani bir Norveçli için partisinin seçim kaybetmesi bu kadar hayal kırıklığı yaratabilir mi?
Ya, ertesi gün kalkıp hayatına devam
ediyor.
Çünkü
adam
orada
yani.
Ücretli kesimlerin bu kadar, şimdi ekonomi okuryazarlığı tamam iyi bir şey yani toplumun bu anlamda kendi geliştirmesi.
Ama sadece ekonomi okuryazarı olmak zorunda kalıyoruz işte sadece ekonomi.
Tabii yani sonuç itibariyle insan hayatının en önemli şey.
Adaleti başlıyor. Okumuyoruz mesela, hukuk okumak zorunda kalmıyoruz ya da başka bir şey.
O konudaki sorunlar artık bambaşka bir noktada, biliyorsun bir genel af. Aslında onu da konuşamadık. Konuşmak lazım.
Konuşalım.
Genel af çıkacağı yönünde bir AK Parti'den yükselen bir ses var. Bu iddialarda gün geçtikçe farklı kesimlerden de geliyor. Yıl sonuna kadar bir genel af çıkması planlanıyor. Yani adalet ve hukuk tarafından bahsettiğin için bunu bu başlığı açtım. Hani orada da belli ki bir takım adımlar atılacak. Yani bu 4 senede biriken sorunların yumak haline gelmiş pek çok sorunla ilgili bir adımlar atılacak. Bunlar faydalı olur olmaz o ayrı konu tabii, onu konuşalım.
Önce şunu söylemek istiyorum, yani bu af meselesi tartışılırken bizi cezaevlerinde dinleyen dinleyicilerimiz de varsa selam olsun hepsine. Bu konuları konuşmak çok riskli. Bir yani empati kur anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Bunu böyle pat diye ortaya atmak, bir beklenti yaratmak, kendini o şartlar içerisinde o dört duvar arasında düşün kendini. Bunu bu kadar böyle bu konuların ortada uzun uza diye böyle çekiştirilerek konuşulması, aman şöyle mi olacak böyle mi, ya bu yapılacaksa en azından bu psikoloji dikkate alınarak, cezaevinde olan bir kişinin psikolojisi dikkate alınarak ya da yakınlarının ailesinin psikolojisi dikkate alınarak hemen yapıp diş çekmek gibi tık diye yapıp bırakmak gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu aylar öncesinden konuşmaya başlamak, işte ne diyorsun işte Ekim yani 100. yıl meselesi üzerinden tartış. Ve bunu yani o insanların nasıl etkileneceğini düşünerek konuşmak gerekiyor. Bu şerhimi bir kenara koyarak söylüyorum. Yani bunun çok da fazla böyle bu af meselelerin de çok da hani çok senaryo var. Yani seninle de kendi aramızda konuşuyoruz bazen bu konu gündeme geldiğinden beri ama hani daha yani toplumsal gerekçelerle ya da sosyolojik gerekçelerle değil de daha çok siyasi amaçla bu af meselesinin gündeme geldiği gibi bir tahminim var deyip bırakayım burada ben.
Tamam, af konusuna devam etmeyelim gerçekten o anlamda da. Yani bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyler spekülasyon da olacağı için orada insanlarda bir umut yani gereksiz boş bir şey de yaratabilir bu. O yani bunu gerçekten
biz karar alıcı değiliz. Karar alıcının bunu yapması
ama
gerekiyor.
Ama işte kamuoyuna bu şekilde dediğin gibi anlatılmamalı. Yani böyle çıkıp da ya yapacaksan bunu düzenlemesi yapılır. Bir an önce hayata geçirilir. Bu yani işkenceye dönüştürülmez. Şeyi uzatmak, sürekli bu tartışmayı gündeme getirmek. İnsanların böyle beklentileri var. O ne kadar şeydir, doğrudur, yanlıştır o da ayrı bir konu. İstiyorsan buradan biraz da dış politikaya geçelim. Astana süreci. Suriye-Türkiye görüşmeleri, dörtlü görüşmeler Rusya-İran-Türkiye-Suriye bir çözüm arayışı var. Astana'da bu 20.si yapılacak artık. Bu Astana süreci Rusya'nın öncülüğünde gelişen, İran'ın katılımı, Türkiye'nin Suriye'nin katılımıyla epeydir uzun zamandır da Suriye meselesine bölge ülkelerinin kendi arasında bir çözüm bulma arayışı. Yani uzaklardan ülkeleri katmayarak bu işe Amerika ve Avrupa ülkelerini, çok iyi bir format kuruldu bence. Ama bir ne yazık ki hem ülkelerin kendi iç gündemleri hem başka türlü gelişmeler bu süreci biraz tıkadı ama yine açılıyor gibi görünüyor. Astana ile ilgili sen ne düşünüyorsun?
Seçim öncesi adımlar atılmıştı bununla ilgili. Dışişleri Bakanları, istihbarat yetkilileri bir araya gelmişlerdi. İşte roller değişti. İstihbaratçılar Dışişleri Bakanlığı pozisyonunda. Bu süreç içerisinde Forbes dergisinin yeni Dışişleri Bakanı Sayın Fidan atandığında, göreve geldiğinde yaptığı yorumu hatırlatmak istiyorum. Yine burada biz konuşmuştuk bunu. Artık hani şuna denk gelen bir yorumdu özetle. Tam net hatırlamıyorum cümleleri ama sadece politikaların oluşturulmasında etkili olan bir isim artık politikaların uygulanmasında uygulayacak pozisyona getirildi. Bu yorumu ben önemsiyorum. Sayın Fidan özelinde önemsiyorum. Çünkü Suriye ile bir şekilde masaya oturma konusuna, oturma sürecinin artık başladığı herkes tarafından biliniyor. Bunun bu Astana zirvesinin, yani dün başlayan ve bugün devam eden görüşmelerinde bu anlamda çok somut açıklanmasa da, kamuoyuyla paylaşılmasa da, ki zaten Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşen bir görüşme dizisi bu. Önemli adımlar atılacağı, önemli adımlar için zemin oluşturulacağı bir görüşme süreci olacağını düşünüyorum. Program başında söylemiştik, Suriye gazetesi El Vatan'ın bir iddiası var. Rusya'nın Astana'da Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim gündeme getireceği şeklinde bir iddia. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama hani çekilmenin açıkçası gerçekleşeceğine de inanmıyorum çok fazla. Yani Türkiye oradaki kazanımlarından vazgeçmeyecektir. Yani sadece iç güvenlik tehdidi açısından bile olsa, başka konular da var. Terör örgütlerinin oradaki faaliyetlerini önleme açısından. Ama hani işte orada bu görüşmelere Birleşmiş Milletler'in de katılmış olması, Ürdün, Lübnan, Irak'tan yetkililerin de katılmış olması, o senin söylediğin, hani kardeşim biz kendi coğrafyamızda kendi dengelerimizi bir kendimiz gözden geçirip oluşturalım demenin başka bir yolu galiba.
Evet, yani El Vatan gazetesi Suriye'nin işte Türkiye'nin çekilme süreci ne başlayacağı gibi bir iddiada bulunuyor. Bunu kendine yontuyor. Aslında şöyle bir durum var. Şu anda Türkiye'nin eli Suriye'de çok güçlü. Oluşan yeni dengeler sebebiyle bir kere Ukrayna-Rusya krizi. İkincisi İran'ın mevcut durumu. Yani İran içerisinde muhafazakarlar, yenilikçiler tartışması, kavgası bir anlamda derinleşiyor. İran Arap dünyasıyla yakınlaşıyor. Yanıyla yani o Suudi Arabistan'la ve diğer körfez ülkeleriyle bir normalleşme sürecine girilir. İsrail, Arap ilişkileri gelişmesindense biz geliştirelim diyorlar ama bir tarafta da bir batı yanlısı bir eğilim de oluşuyor. Yani tekrardan bizim işte Amerika ile normalleşelim diyenler, yani bu Cevat Zarif'in çıkıp eski Dışişleri Bakanı açıklamaları, Ruhani'ye yönelik bir soruşturma başlatıldı yakın zamanlarda. Yani İran'da bir takım hareketler var. Niye İran ismine özellikle dikkat çekiyorum? İran Suriye krizinin çözülmesi önündeki engellerden biri olarak görülüyor Türkiye tarafından da. Çünkü Suriyelilere bir fazla bir müdahale var. Yani Suriye ilk başta biliyorsun İran çok destek verdiği için de orada biraz güçlendi. Yani pozisyon kazandı ve bu pozisyonu kaybetmek istemiyor deniyor. İkinci, kısa hemen söyleyeyim. Benim de bildiğim kadarıyla Rusya Suriye hükümetini Türkiye ile uzlaşı sağlaması için çok teşvik ediyor. Yani sürekli olarak aslında hani Rusya burada Türkiye'nin özellikle son pozisyonundan dolayı Ukrayna krizinde Rusya'yı Türkiye dışlamadı. Her zaman şey yaptı, o kapıları açık tuttu. Rusya da bunu gördüğü için, Ukrayna krizinde Türkiye batı kampında yer almadığı için, Rusya da Suriye'yi hani Türkiye'nin de kazanımlı olacağı şekilde ikna etmeye çalışıyor diye biliyorum, okuyorum. Kaynaklarda da farklı kaynaklarda da böyle eğilimler var. Yani Türkiye oradan çekilecek, işte çekilme sürecini planlıyorlar meselesi Türkiye açısından çok doğru değil. Yani Türkiye oradan, senin de bahsettiğin gibi, kazanımlarını, belli kazanımları kaybetme pahasına çekilmeyecek.
Bir takım bedeller ödedi Türkiye. Tabii, yani şimdi onu, o bedeller ödenmişken bakma sen, yani iktidar çok büyük risk aldı o hamleleri yaparken ve hani oradan gelen şehit haberleri vesaire, hani kamuoyunda bir tepki de oluşabilirdi. Ama hani bu doğru anlatıldı bir şekilde. Türkiye'nin bunu yapmaya ihtiyacı olduğu kamuoyuna doğru anlatıldı. Esad yönetimi de işte seçimleri bekliyordu. Seçim sürecinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak, bunu bekliyordu. Ya bu süre için yani 1,5 ay seçimlerden 2 gün önce görüştüler Moskova'da, yanlış hatırlamıyorsam, evet. Dışişleri Bakanları'na ya bir gün ya 2 gün önce, yani
çok yakın zamanda.
Ya 13 Mayıs'tı ya 12 Mayıs'tı yanlış hatırlamıyorsam. Hani o dönemde yani Esad'ın bu süreci bekliyor olması da son derece normal. Hani bir şekilde kilometreyi sıfırlamış bir Türkiye lideriyle, yani bu Kılıçdaroğlu da olabilirdi, Erdoğan da olabilirdi. Erdoğan oldu. O isimle oturmak tekrar masaya Esad'ın da işine gelecek bir durumdu ve bunu bekledi. Şimdi bu süreçten sonra biz daha çok, daha net bir ilerleme bekleyebiliriz. Erdoğan'ın yeni döneminden bahsediyoruz ya, hani yeni dönemde özellikle bu yeni anayasa vesaire kendi imzasını taşıyacaktı. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bizi düzenli şekilde takip eden dinleyicilerimiz, biz onun üzerinde çok fazla durduk. Yeni dönemde Erdoğan'ın bu, hani işte içeride daha nasıl derler, daha uzlaştırıcı, daha profesyonel isimleri göreve getirmesi vesaire, Şimşek örneğinde olduğu gibi, daha çok dış politikada kendisini göstermeye, dış politikada atılacak adımlarda kendisini göstereceği şeklinde beklentim var. Bu yüzden Suriye'de bütün o seçim öncesi yapılan yorumların ötesinde, Suriye'de, işte Rusya ile ilişkilerde, Ege'de, Doğu Akdeniz'de daha farklı bir Türkiye profili, Türk dış politikası profili çizileceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Erdoğan daha çok oralara yönlenmek istediği, daha çok gücünü uluslararası boyuta yaymak istediği, orada enerjisini orada harcamak istediği şeklinde bir beklentim var. O yüzden hani iç politikayı, ekonomiyi özellikle böyle bir ekibe teslim etti. Ya da işte İçişleri Bakanlığı'nı yine güvendiği bir isme teslim etti. Bütün bakanlar kurulunu bu anlamda değiştirdi. Sanki böyle bir adım atacak Erdoğan ya da bu adımları arka arkaya getirecek. İşte Mısır örneği, İsrail örneği, Yunanistan örneği, Suriye örneği, belki hatta işte bu İran'la yaşadığımız gerilime rağmen bir İran adımı, sanki böyle bir tablo ortaya çıkacakmış gibi geliyor bana Rusya'nın desteğiyle.
Evet.
Çünkü hani Ukrayna meselesinde Türkiye yani dengeli politika izledi. Özellikle bu tahıl koridoru meselesi konusu üzerinden bakarsan devam edecek gibi geliyor bana. Sanki Erdoğan biraz daha yüzünü dünyaya dönecekmiş gibi geliyor bana. Evet. Türkiye için tartışmalar çünkü Erdoğan arasından bitti. Evet. Bitti yani, neyi konuşacaksın? Yani dünyanın muhalefeti, bak 2 saattir konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz. Bıraktı. Tamam dedi, ben şimdilik Şimşek'e güveniyorum. Ben başka bir şey yapacağım diyor sanki. Bilmiyorum. Belki yani de yanılıyorum.
Dünyanın Erdoğan'ın seçilmesiyle nasıl hızlı bir şekilde Erdoğan'ı kutladığını da biliyoruz. Dolayısıyla artık Türkiye içerisinde liderliğini tam anlamıyla tahkim etmiş.
NATO'daki yani adımları var Türkiye'nin. Yani bu anlamda attığı adımlar ortada.
Evet, yani şimdi mesela önümüzdeki dönemde Vladimir Putin, Rusya lideri, Türkiye gelecek deniyor. Yuri Ushakov, Putin'in önemli isimlerinden biridir Rusya'da. O da açıklandı, ne zaman geleceği belli değil. Ama Türkiye zaten aslında bana kalırsa, evet biz dış politikadaki bazı adımları çok eleştirdik ki ben bunların başında Suriye gelir. Türkiye aslında 2016-2017'den beri, bu 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Suriye konusundaki politikasını değiştirmeye çalışıyor. Ama orada YPG gibi bir sıkıntılı terör odağı çıktı ve Türkiye oraya belli yığınaklar yapmak zorunda kaldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve Rusya ile de bunu anlaşarak yaptılar. Yani Rusya da Türkiye'nin oradaki şeyini gördü. Güvenlik kaygılarını gördü. Yani hava sahasını Rusya açmasaydı Türkiye o bölgede o operasyonları gerçekleştiremezdi. Mesela Amerikalıların yaptıklarını gördük. Yani belli bölgelerde YPG'yi kendi şemsiyeleri altına alıp inanılmaz silahlandırdılar ve Türkiye'nin karşısında yer aldılar. Şimdi ben
İşte orada başta Türkiye'nin kiminle ortaklık kuracağı konusunda doğru karar, net karar verememesinden kaynaklanan bir sıkıntı da var.
Evet, ama şu anda işte Türkiye'nin eli, dediğin gibi içerideki bu güç birikmesiyle de birlikte, yani artık Erdoğan işte kazandığı işi, diyelim ki işin ehline bırakıyor belli alanlarda. Bunun dış politikaya da yansımaları kaçınılmaz. Ama Suriye konusunda ben Türkiye'nin belli kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. Yani Esad'ın da şöyle bir dayatmayla ya da Suriye yönetiminin, yani Türkiye buradan çekilsin, gitsin, biz başka türlü bir müzakere tanımıyoruz deme şansı yok. Çünkü yani milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke burası. Tamam, Türkiye'nin de bu konuda hataları var. En azından savaşın ilk başladığı yıldan sonra gösterilen bir 5-6 yıllık performans çok kötüydü. Yani ve orada Amerikalılarla birlikte ortak hareket ederek ya bu rejim devrilecek. Hatta o dönemin Dışişleri Bakanı gün veriyordu. 3 aya devrilir diyordu.
Göçmen politikamızdaki kırmızı çizgimiz 100 bindi. Tabii. 100 bin göçmen geldiği anda Türkiye müdahale edecek denmişti, hatırlıyorsanız. Biz unutuyoruz bunları. 100 bin rakamını çok iyi biliyorum.
Evet.
Yani. Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Ve bu konu 100 bin rakamı verildi. 100 bini geçtiği anda Türkiye sınırına giren göçmen sayısı Türkiye müdahale edecektir dendi.
Evet. 100 ne bin oldu
derken...
İşte ama şimdi Türkiye gerçekten belli kazanımlar, yani en azından kaybettiği şeyleri bir anlamda toparlayabilir. Bu süreçte, bu sürecin ekonomik maliyeti çok yüksek oldu Türkiye'ye. Ve bunları bir şekilde en azından telafi etmesi gerekiyor. Hı-hı. Ben şunu vurgulayayım, yani burada yani Suriye ya da Esad yönetimi, hı-hı, her istediğini kabul ettiremez. Müzakere etmek zorunda, yani şunu diyemez. Bizim tek koşulumuz Türk askerinin buradan çekilmesi.
Yok, gerçekçi
diyemez.
Değil. Böyle, evet, bir durum yani. Gerçekçi değil. Senin hani 10 milyon vatandaşın, tabii, ya da 3 milyon vatandaşın, o rakamları da bilmiyoruz.
Yok, şimdi Esad seçim öncesi hatırlarsan öyle bir şart koşuyordu. Yani Suriye böyle biraz üst perdeden konuşmaya çalışıyor ya.
O şimdi, çünkü şu var hani o psikolojik bir savaş. Hani devrilmemiş olmanın verdiği özgüvenle. Tabii. Hareket ediyor yani.
Ya geçen sokakta dürüm yerken fotoğrafları çıktı yani, servis ediliyor. Hani o, iki günde gidecek.
O sosyal medyada
denen...
Suriye'deki gece hayatıyla ilgili yansıyan görüntülerde ne kadar... Bilmiyorum yani, bilmeden söylüyorum. Ön yargısı söylüyorum. Gerçekten bilmeden hani... Gerçekten ya, hayat normale dönmüş
Suriye Savaşı'nı,
gibi.
Suriye Savaşı'nı da unuttuk dediğin gibi, her şeyi unutuyoruz. Ya 2016'larda Suriye Savaşı'nın en derin, en artık Şam'ın kenar mahallelerine taşmıştı savaş. 2016'da bile, o dönem bile, yani birkaç mahalle dışarıda savaş varken Şam merkezinde hayat tırnak içinde o normal akışında devam ediyordu. Şimdi işte Şam gibi, Laskiye gibi kentlerde yani gerçekten durum normal. Zaten savaşın olduğu yerler ötede, daha uzakta. Dolayısıyla onlar, o görüntüler doğru yani. Şam'da hayat normal ve zaten o zaman da normaldi büyük oranda. Bu arada yine süremizi bitirdik. Dinleyicilerimizle bir bilgi paylaşalım. Sen söyle istersen.
Yok, şöyle bir şey, ben birkaç zamandır unutuyorum. Teknik Masa'da Ege Akgün'e her sabah teşekkür ediyorum. Simge Erten'e de teşekkür ediyorum bu arada. Bugüne kadar etmediğim için de özür diliyorum.
Evet, Ege ve Simge her sabah bizimle birlikte buradalar. Şimdi biz Cuma günü radyoda bir teknik çalışma olacak. O yüzden bu Cuma açık alan tatilde olacak. Ve önümüzdeki haftada Kurban Bayramı sebebiyle programımız olmayacak. 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren her sabah aynı saatimizde olmaya devam edeceğiz.
İyi bayramlar diliyoruz tüm dinleyenlere. Tatile gidiyorsanız da lütfen arabalarınızı, araçlarınızı lütfen sakin kullanın. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsiniz. Sakin sakin devam edelim hayatımıza.
Herkese iyi bayramlar. 3 Temmuz'da açık alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Mahir Boztepe ve Güçlü Özgan'la açık alan sona erdi. Gerçeğe açık, doğruya açık, anlamaya ve anlatmaya açık. Haberi dar kalıplara sığdırmıyoruz. Türkiye ve dünya gerçeklerini açık alanda konuşuyoruz. Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe ile Açık Alan her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 9'da Radyo Sputnik'te. Yeah.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Enerji notları.
Enerji gündemine dair derlediğimiz gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Türkiye'nin ilk açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali Temmuz ayında elektrik üretimine başlayacak. Ankara'nın Ayaş ilçesinde 1.6 dönüm üzerine kurulan santralin kapasitesi yaklaşık 100 kW. Projede kullanılan panellerin tamamı yerli üreticilerden sağlandı. Tarımsal araziye 6 ürün ekilecek. Panel yüksekliği 4,5 metreye ulaşan proje, panellerin altından traktör gibi araçların geçebileceği teknik özelliklere sahip. Sistem uzaktan izlenebiliyor, elektrik üretimini ve tarımsal verimliliği kontrol etmeye yardımcı oluyor. Bitkilerin büyüme, sulama ihtiyacı dahil tüm veriler takip edilebiliyor. Tarım Güneş Enerjisi Santrali uygulamalarında sınırlı arazisi bulunan tarımsal alanlarda elektrik ihtiyacının güneş panellerinden karşılanarak tarımda verimlilik artışı ve çiftçilerin enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak